İnşallah Ramazan'ın ilk gününde, bu mübarek günde inşallah Allah'ı anlatacağız inşallah. Allah bütün İslam alemine Ramazan'ı inşallah mübarek etsin.
İnşallah. İnşallah. Evet. Hepiniz, bütün izleyicilerimizin, bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ramazan ayının oruç tutulmasını, farz tutulmasının yanı sıra mübarek kılan özelliklerinden bir diğeri ise Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlamış olması. Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başladığı şöyle ifade ediliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım ayeti kerimede. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an ilk defa miladi 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesi sabaha karşı Cebrail aleyhisselam vesilesiyle Peygamberimize vahyediliyor. Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk olarak indiriliyor. Ayet-i kerimede şu şekilde ifade ediliyor yine. Şeytandan Allah'a sığınırım ayet-i kerimede. İçinizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun buyurularak orucun Ramazan ayında farz kılındığı Müslümanlara bildiriliyor. Yine Bakara suresinin 183. ve 184. ayetlerinde şöyle Allah buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Ey müminler! Kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, İslam'ın 5 temel esasından biri, hepimizin malumu. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olan sağlıklı kadın ve erkek her mümine oruç tutmak farz. Hastalıklar hariç olmak üzere, bünyesi müsait olanlar için farz tabii ki, yine aynı şekilde. Ramazan ayı bu anlamda mağfiret, rahmet ve bereket ayı diye geçiyor hadis-i şeriflerde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş. Ey insanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir ay ki onda 1000 aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O öyle bir ay ki Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmış, gecelerini nafile ibadetle geçirmeyi teşvik etmiştir. Ramazan ayı sabır ayıdır, sabrın sevabı ise cennettir. Ramazan yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. İnşallah 1000 aydan, bütün aylardan daha hayırlı olan, 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle tekrar tüm İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyoruz inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Ramazan ayını coşkulu bir birliktelik ruhuyla geçirmeyi nasip etsin Allah inşallah. Türk İslam aleminin manevi zenginliğinden istifade ettiği Ramazan Müslümanların coşkun bir birliktelik ruhu içinde dostça, kardeşçe birbirlerine kenetlenmelerine vesile olan mübarek bir aydır. Elhamdülillah. Ramazanlarda sağlanan birlik ve beraberlik güzel bir örnek olmalıdır. Bugün Müslümanların en büyük ihtiyaçlarından birisi elbette birlikte olmaları, İttihadı İslam birliğe bir araya gelmeleri Müslümanların. Aynı zamanda birbirlerine karşı duydukları menfaatsiz ve karşılıksız sevgiyi, dostluğu, kardeşliği bu ay boyunca hüküm süren dayanışma ve birlik ve beraberlik ruhunu her zaman hissedebilecekleri bir ortama kavuşmaktır. İnşallah.
İnşallah.
Tüm dünya Müslümanları bu nedenle bir araya gelmeli. Sevgi, saygı ve hürmet anlayışının alabildiğine hakim olduğu, her yerde barışın, güvenin, dayanışmanın yaşandığı bir çağ derhal başlatılmalıdır inşallah. Ramazan ayında yaşanan dayanışma ve birlik de Türk İslam aleminin günlük yaşamında da tam anlamıyla yer etmeli. Kardeş ülkeler arasında herhangi bir kopukluğa ve uzaklığa meydan verilmemeli. Toplumlar birbirine sevgi, şefkat ve merhamet hissiyle yaklaşmalı. Sevgiyi ve yakınlığı kırabilecek tüm duvarlar ortadan kaldırılmalı inşallah. Allah çünkü Kur'an'da Müslümanların birlik olmalarını emretmektedir. Kur'an'ın pek çok ayetinde Müslümanların Allah bir arada olmalarını, kardeşlik ve dostluk içinde şeytandan Allah'a sığınırım, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlamalarını Saf suresi 4. ayette olduğu gibi bu şekilde olmalarını emrediyor inşallah. Müslümanların arasındaki birlik Allah'a duydukları derin sevgiden kaynaklanıyor. Allah'a olan sevgilerinden dolayı da Allah'ın yarattıklarını seviyorlar ve Müslümanlar tabii birbirlerini çok seviyorlar. Ve karşılıksız sevgiyle inşallah. Müminler Allah'ı çok sevdikleri için birbirlerini de çok seviyorlar. Öte yandan kardeşine de büyük bir sevgi, merhamet, hoşgörü ve derin bir tevazu ile yaklaşıyor bu nedenle. Müminler ancak kardeştirler diye buyuruyor Allah Kur'an'da. Hucurat suresi 10. ayette. Ayrıca Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın diye emrediyor. Dağılıp ayrılmak haram. Birleşmek evet. gerekiyor, birlikte olmak gerekiyor. Müminler ancak kardeştirler diye buyuruyor Allah. Ve Allah devamında ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken, tam cehennemin kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar diye buyuruyor Allah inşallah. Bir de ondanlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma inşallah. Müminlerin birbirine karşı hiçbir şekilde kin olmaması gerekiyor inşallah. Mutlaka birliktelik gerekiyor. Çünkü Allah müminlerin kardeş olduklarını buyuruyor inşallah Kur'an'da. Nitekim bu ahlak yapısında olanları Allah cennetine alacak ve cennette inşallah birbirlerinin kardeşleri olarak bir arada bulunduklarını Allah şöyle açıklıyor Kur'an'da. Onların göğüslerinde kinden ne varsa tümünü sıyırıp çektik. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. İnşallah bu mübarek Ramazan ayı Müslümanların birliğine, Türk İslam aleminin birliğine, İttihad-ı İslam'a ve önümüzdeki çok yakın zamanda gerçekleşecek olan altın çağa vesile olur inşallah.
İnşallah. Evet inşallah. Allah birliğin önemini zaten Kur'an'daki ayetleri net olarak ortaya koyuyor. Eğer Müslümanlar birlik olmazsa yeryüzünde bozgunculuk ve fitnenin olacağını söylüyor Allah. Yani dünyada kendi halinde, kendi semtinde, kendi işte şehrinde rahat bir yaşam süren Müslümanlık diye bir konu yok. Müslüman tüm yeryüzündeki tüm Müslümanların inşallah refahını hedef alıyor. Hep beraber kardeş olarak Allah'ın dini üzerine değil mi? Yaşamaya hedef alıyor. Bunu yaptığı zaman da bolluk, bereketlik oluyor ve Allah'ın rızkını çok yaydığını, eman yani genişlik verdiğini, bereket verdiğini, değil mi? Her yerde böyle bir güzellik inşallah verdiğini görüyoruz. Ama olmazsa aynen günümüzdeki gibi ayrı olunursa Müslümanlar için söylüyorum. Her biri ayrı yerlerde ve birlik ihtiyacını mesela dilleriyle bile söylemedikleri zaman yine şu anda yavaş yavaş başladı. O zaman yeryüzünde hakikaten bir fitne oluyor ve birçok yerdeki Müslüman kavimler, çeşitli topluluklar fitne, bozgunculuk sonucunda zulüm görüyorlar. Yani oradaki Deccal'in taraftarı güç tarafından eziliyorlar ve zulme uğruyorlar. Bunun örneğini her yerde görüyoruz. Mesela Doğu Türkistan'da alenen daha dün programımıza da mesaj geldi. Mesela oradaki yaşayan halk Çin'in dışına çıkamıyor. Yasak. İçinde de sürekli bir eline şey var, yönetim var ve sürekli oradaki Müslümanların ezildiğini, zulüm gördüğünü ve sayıların azaldığını görüyoruz. Afganistan keza durumu ortada, Filistin ortada, bütün Arap ülkelerindeki durum ortada. Yani böyle Türkiye'deki gibi, değil mi? Rahat, demokratik bir ortam. Rahat yaşanabilecek Müslümanların bir ortam orada olmuyor. Ama bütün dünyada inşallah Müslümanların birleşmesiyle o zaman tüm dünya cennet gibi, cennet bahçesi gibi olacak inşallah. Hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanların en rahat edeceği düzen olacak. Değil mi? En güzel yönetim şeklinde kavuşacak bütün dünya. Bu Allah'ın bir sünneti. Allah kendine iman eden kullarını yönetime geçirdiği zaman, yani bütün dünyanın yöneticisi Müslümanlar, hakiki iman eden insanlar oldukları zaman inşallah o zaman bir sorun olmuyor, bir sıkıntı olmuyor. Ama güç Deccal'in tarafına geçtiği zaman işte geçtiğimiz asırdan bu tarafa görüyoruz. Sürekli kan akıyor. Yani sürekli kan akıyor. Her icraatı kana dayalı oluyor Deccal'in. Yönetim şeklinin değişmesinin kan akıtarak yapıyor. Yönetimle başa geçiyor. Mesela komünist liderleri düşünelim. Lenin'i, Stalin'i. Yönetim bir kere kanlı bir ihtilalle geçiyor. Yönetimi devralıyor. Kanlı ihtilalle başa geçtikten sonra direkt kan akıtmaya başlıyor kendi halkına karşı. O komünist dikteleri, diyalektiğin felsefesini, komün rejimini dikte yoluyla topluma empoze etmek için sürekli kan akıtıyor. ve çeşitli böyle işkenceler kendi halkına. 6 milyon insan Stalin'in zamanında sırf Stalin'in kendi kolektivizasyon, kendi yani kendi emriyle verilmiş bir işlemden dolayı 6 milyon insanın öldüğünü görüyoruz Rusya'da. Bu işte Deccal'in taraftarı. Yani Allah'a inanmayan Müslümanların değil, ehli kitabın değil, tamamen ateist ideolojilerin yönetiminde böyle vahşet ortaya çıkıyor. Allah'ın taraftarı da yeryüzünde değil mi? Yönetime geldiği zaman da bütün vahşet ve kan duruyor inşallah.
İnşallah.
Bu Ramazan ayında da biz bütün Müslümanlara yine birlik çağrısını, birliğin önemini ve bereketini tekrar vurgulamış olalım inşallah. Evet.
İnşallah.
Eğer siz böyle şeytandan Allah'sın, eğer siz böyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diye Allah'ın uyarısı var. Müslümanlar birlik olmak zorunda, Allah'ın dinini ayakta tutmak zorunda. Allah'ın dinini, hükümlerini ve kurallarını işte ayakta tutmak, Allah'ın ayetlerini yüceltmek için de demek ki daha güçlü olmak, yeryüzünde iktidar sahibi olmak gerekiyor. Bunun için zaten birlik şart.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Tabii dinde merhamet var, sevgi var, şefkat var inşallah, adalet var. Yani inanan bir insan, Allah'tan korkan bir insan asla bir insana zarar vermez. İnşallah. Hele hele masum insanlara asla zarar vermez. Değil mi inşallah? Onları koruyup kollama vardır. Halbuki Darwinizm'de ezme var. Değil mi? Güçlü olan ayakta kalır diyor. Zayıf olanı ezecek diyor. Bu diyor doğada böyle diyor. Bu diyor tabii sosyal bilimlere aktarılıyor bu zihniyet. Mutlaka diyor toplumlara böyle olması gerekir diyor. Mesela komünizm bu şekilde aktarıyor. Faşizm de bu şekilde aktarıyor. Güçlü ırk vardır diyor. Ari ırk daha çok hayvanlaşmış, evrimleşmiş. Daha çok evrimleşmiş hayvanlar. Onlar diyor daha az evrimleşmiş olanları elimine etmelidirler diyor. Hitler diyor. Çıkarın diyor Kuzey Alman ırkını diyor. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Kimden alıyor bu fikirlerini? Darwin'den alıyor. Bilim de böyle söylüyor diyor. Ben de böyle söylüyorum diyor. Ne yaptı ondan sonra? Milyonlarca Yahudi'yi, o dönemdeki Romanları, ondan sonra diğer bütün Almanya'da yaşayan Alman olmayanları katletti. Toplama kamplarında topladılar onları. Auschwitz gibi çeşitli kamplarda. Ve katlettiler milyonlarca insanı. 85 milyon insan katledildi. Mussolini'nin bu Hitler'in sapık fikirleriyle. Aynı şekilde yine komünizmde de aynı şeyler oldu. Komünizmin özelliği mutlaka din düşmanı olması. Hocamız açıkladı bunu. Yani dine dayalı olarak ortaya çıkıyor. Bu çok ilginç. Yani Kur'an'dan ve Tevrat'tan alıyor Karl Marx bu sosyal adalet fikrini. Çünkü Tevrat'ta mehdiyet var ve adalet var. Ama bunu deccali sistem olarak alıyor ve din düşmanı. Bakın şöyle diyorlar. Din bir kere halkın afyonudur diyor Marx. Yine komünistler, Lenin, Karl Marx, Engels'in hepsinin fikirlerini toplandığı kitaplarda şu yazıyor. Diyor ki mesela Marksist bir materyalist olmalıdır. Yani maddeyi mutlak kabul etmelidir. Yani dinin düşmanı olmalıdır diyor. Özetle. Tam yani komünizmin esası budur, din düşmanlığı. Ama diyalektik bir materyalist olmalıdır. Yani dine karşı savaşını, dine karşı savaşacak diyor. Bir takım işte spekülatif, hiç değişmeyen, tek düze bir propagandanın, tek düze bir propaganda diyor, beyin yıkamanın soyut ve salt teorik zemin üzerinde değil. Bakın diyor ki somut bir biçimde kişileri her şeyden daha çok ve her şeyden daha iyi eğiten, yürürlükte olan sınıf savaşı zemini üzerinde olmalıdır diyor. Yani her şey böyle tek düze bir propaganda olarak değil ama sınıf savaşı zeminine oturtulmalıdır diyor. Nedir o? Proletarya burjuvaziyi ortadan kaldıracak ama kanlı olarak ortadan kaldıracak. Hani hocamız daha önce söylemişti. Komünizm asla durmaz. Böyle durmak gibi bir şey yoktur. O hep kan dökerek ilerlemektir onun amacı komünizmin. Değil mi? Kızıl kan denizine doğacak bir güneş diyor komünistler zaten. Komünizm için. Bakın kızıl kan denizinde deniz kadar kan akacak böyle. Onun üzerine doğacak bir güneş olarak görüyor komünizmi. Tabii Marksistler de mesela diyor ki yine başka bir komünist eserde dine karşı savaşım devrimci burjuvazinin tarihsel görevidir. Hep savaş var. Yani hep çatışma.
Dine karşı savaş.
Dine karşı, sınıflara karşı insanları ezmek, katletmek, yok etmek. Lenin bu fikirleri zaten pratiğe geçiren adam alenen terör kanlı olacağını söylüyor ve öyle yapıyorlar. Kanlı Bolşevik iktidarı oluyor işte Rusya'da.
Evet.
İnsanları öldürüyorlar. Ondan sonra Stalin geliyor 20 milyon insanı katlediyor. Mao geliyor 60 milyon insanı katlediyor. Açlıktan kafalarına sıkarak, kurşunlayarak, yani hep bu şekilde. Zaten söylüyor mesela Lenin'in sözleri var. Kafalarına kurşun sıkılmalıdır. Çok açık söylüyor yani böyle. Hep insanları diyor, ben diyor ayıplıyorum diyor öyle terörü zorbalığı savunmayanları diyor. Mutlaka böyle olması gerekir. Bu fikirler hep Darwinizmin doğal sonucu. PKK da bunları savunuyor ondan sonra. Adam kendini evet. Lenin olarak görüyor. Lenin'e özeniyor. Öcalan, Bölücübaşı. Ben diyor bu dönemin diyor Lenin'iyim diyor. Ve bakın diyor ki yine bir konuşmasında Öcalan, PKK diyor Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır diyor. Marksist, Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız diyor. Eylem nedir? Fiiliyata dökeceğiz, terör yapacağız diyor, yakıp yıkacağız diyor. Mutlaka bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun önemli koşulu olarak bulunan ülkenin siyasal iktidar meselesini uygulayarak Türkiye'yi ele geçireceğiz diyor, iktidar olacağız diyor. Kendi aklınca tabii. Mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız diyor. Bunun doğal sonucu da binlerce insanın katledilmesi. Yani özetle bu din düşmanı, saldırgan, zorba, Darwinizme dayalı sapık ideolojinin ortadan kalkması fikren oluyor. O da Darwinizmin yıkılması çok önemli.
Evet.
Çünkü temeli olduğu için bir böyle pisliği ortadan kaldırmak için temelini hedef almak gerekiyor. Dayandığı noktayı. Dayandığı noktayı çekince bütün bina çöküyor ondan sonra. Havada kalıyor çünkü. Temeli kalktı mı bu Darwinizme kalk, Allah'ın varlığını inkar eden, her şeyin tesadüfen olduğunu ve çatışmaya dayalı olduğunu, çatışmanın da ilerlemenin temeli olduğu fikri, fikriyatı Darwinizm üzerinde olduğuna göre çekince iniyor aşağıya inşallah. O yüzden inşallah bu Ramazan'la vesile olur. Bu fikri çalışmalarla, hocamız demişti inşallah, bu da büyük müjde. Mehdiyetle önümüzdeki yıllar içinde ne kadar kudursa da PKK inşallah, Mehdiyet kesin çözüm olacak. Yani bilimle, ilimle, fenle çok güzel bir ortam hakim olacak inşallah. Onun müjdeleyicisi. Burada da tabii Müslümanların üzerine düşen görevler İttihad-ı İslam'ın olması. Kesin çözüm bu. Hem PKK'yı ortadan kaldırıyor, inşallah kaldırır. İnşallah. Dev bir birliktelik düşünelim böyle. Zenginlik, bereket, bolluk getirecek. Güçlü bir İslam ordusu olacak. Sırf caydırıcı amaçlarla demişti hocamız. Yani hiçbir şekilde savaş olmayacak. Mehdiyet'in özelliği bu. Bütün savaşlar ortadan kalkıyor. Ama caydırıcı. O zaman PKK hayal bile, tahayyül bile edemiyor böyle bir şey yapmayı. Yok olur, buhar olur, gider demişti. Zaten fikren de çöktüğü için yani PKK'lı da kalmaz, propaganda yapacağı kimse de kalmaz. Kendi de inanmaz zaten. Komünizme çünkü din gibi inanmış. Bunun kesin çözümü inşallah İttihad-ı İslam. İnşallah.
Şimdi komünizm özellikle hedef belirtmiş. Yani karşısında ne olduğunu açıkça ifade ediyor. Benim karşımda din vardır diyor. Demek ki onun çözümü de din. Yani dini değerlerin ortaya çıkması ve hakim olması. Neden dini hedef alıyor kendisine? Çünkü kendisi kanı, çatışmayı, kan dökmeyi amaçlarken din bunun tam tersine barışı, huzuru, güvenliği hedefliyor. Toplumlar arası barışı, toplumlar arası sevgiyi, merhameti bunu hedefliyor da o yüzden karşısında engel olarak görüyor. Çünkü kendisinin başarılı olması, kendi gözünde yani başarılı olması için kanın dökülmesi gerekiyor. Milyonların ölmesi gerekiyor. Karışıklıkların devam etmesi gerekiyor ki bu diyalektikten, onların görüşüne göre, bu diyalektikten bir sonuç ortaya çıksın.
İlerleme olsun.
Evet, ilerleme ortaya çıksın. Onların şeyine, felsefesine göre. Oysa din, hayır, böyle bir şeye gerek yok. Allah'ın emri gereği, Kur'an'da ve diğer bütün ilahi dinlerde de hep bu vardır. Sevgi vardır, barış vardır, merhamet vardır. İnsanların birbirine dostlukla yaklaşması vardır. Allah'ın emri gereği böyle olması gerekir. Bundan zaten ilerleme çıkar. Bundan sanatın ilerlemesi çıkar. Güzellikler buradan çıkar. Teknolojide evet. İlerlemeler buradan çıkar. Diğer türlü siz bütün milli değerleri harcayın savaşa, silaha. Zaten insanlar hem aç kalacak hem de ilerlemeyi beklemeniz çok yanlış olur. Zaten burada ilerleme olmaz. Burada belki çok küçük bir topluluğun bu şeylerden nemalanması olabilir. Böyle bir ortamdan nemalanması sonucu bunların zenginleşmesi belki söz konusu olabilir. Bakın bugün Çin'de gizli bir şekilde saklanıyor, medyadan saklanıyor, toplum ayaklanıyor. Herkes baş kaldırıyor. Fabrikalarda işçiler baş kaldırıyor, gösteriler yapılmaya başlandı. Çin'de komünist devleti bunu saklamaya çalışıyor. Burada bir ilerleme olmaz. Bir toplumsal barış ve huzur sağlanmaz hiçbir şekilde. Ancak hep çatışma içinde, çatışma içinde sonuçta yıkım getirir bu insanlığa.
Tabii bu rastlantı değil ki. Yani komünizmin mutlaka zorbalık yapar. Yani tarihte de böyle olmuştur, her yerde de böyle. Mesela bakın Çin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmün örneklerinden bir tanesi.
Bak hepsi izliyor.
Aldırım taşı atıyor değil mi üstüne?
Taş kırıyor evet, üstüne.
Evet. Aldırım taşı atıyor.
Bak kırıldı taş.
Aldırım taşıyla çeliklerini kırıyor.
Evet.
Elini kırıyorlar.
İşte bu darwinizm, materyalizm, komünizm belası budur. Yani insanları bu hale getiriyor. Kudurmuş yani böyle insanlıktan çıkmış. Sırf vahşet, kan dökme. Bunu da bu inandığı batıl dinin bir gereği olarak görüyor. Böyle ilerler diyor. Yani diyor yok edeceksin diyor. Tabii ki diyor kan dökeceksin diyor. Komünizm böyle hakim olur diyor. Marx da bunu söylemiş. Engels de bunu söylemiş. Bölücübaşı da bunu söylüyor. Stalin de bunu söylüyor. Lenin de bunu söylüyor. Çoğu da çıldırarak ölüyor zaten sonra. O Lenin'in falan fotoğraflarını hani göstermiştik. Aklını kaçırarak ölüyorlar. Ondan sonra kan döke döke tabii. Halbuki Müslümanlıkta, İslamiyet'te merhamet var. Koruyup kollama var. Kimseye zarar vermez. Karıncaya bile zarar vermez. Canlıları sever, hayvanları sever, çiçekleri sever, her şeyi koruyup kollar. Mesela Peygamberimizin hadisi var, fiili savaş durumunda bile ki savaş İslamiyet'te sadece savunma. Koruma amaçlıdır, savunma amaçlıdır. Yani dininize saldırdığı zaman diyor Allah size saldırana karşı savaş, Allah şeytandan Allah'a sığınırım, size savaşana karşı savaşma izni verildi diyor. Ama haddi aşmayın diyor Allah. Yani haddi aşmak katliam yapamazsın, gidip şehirler bombalamak yok. Peygamberimiz diyor ki hadiste, evleri, ağaçlara zarar vermeyin diyor. Kadınlara, çocuklara zarar vermeyin diyor. Fiili savaş durumunda da. Yani hiçbir şekilde böyle sadece savunma amaçlı yani. Hayatını koruyorsun tabii ki doğal olarak yani. Hayatını kastetmiş. Seni yurdunuzdan sürmeye çabalayanlara diyor Allah. Değil mi inşallah? Dininize karşı savaşanları. Sen öldürmeye geliyorsa. Tabii kendi. Ama orada duruyorsun ondan sonra. Kontrol altına aldığın zaman durumu. Böyle masum insanlara zarar vermek. Değil mi? Düşkünü, zayıfı koruyup kollama vardır. Hazreti Mehdi'nin en önemli vasıflarından biri Allah'ın adalet sıfatının tecelli etmesi üzerinde inşallah. Bütün dünyaya adaleti getirecek. Çok büyük bir müjde. O Çinliler de mutlu olacaklar. Onlar da mutsuz. Yani böyle insan mutlu olur mu? Böyle insanları ezerek, kafasına taş kırarak, elini, bacağını, kolunu, kemiklerini kırarak değil mi? Onlar da mutlu olacaklar. Onlar da refah içinde yaşayacaklar. Rusya'da da refah içinde yaşanacak. Avrupa'da, Afrika'da fakir kalmayacak inşallah.
İnşallah. Şimdi burada tabii ki Oktar senin de az önce bahsettiğin gibi Darwinizmin bunun sözde bilimsel temeli olmasından ötürü Darwinizmin çürütülmesine çok büyük önem veriyoruz. A9 televizyonu olarak Sayın Hocamızın eserlerinde, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde buna çok büyük önem veriliyor. Bu bir tespit ve bu doğru bir tespit. Darwinizmin bütün bu kötülüklerin temeli olduğu gerçeği. O yüzden bakıyoruz, bilimsel bir şey mi, hak bir şey mi, gerçek bir şeyse zaten biz de inanırdık. Biz tamamen objektifiz o noktada. Bizi eğer evrimle olmuş olsaydı Allah yine evrimle yaratmış olabilirdi. Ama öyle bir şey yok. Ne var? Sahte deliller var. Bir hücredeki komplekslik hiçbir şekilde tesadüflerle zaten açıklanamaz. Çünkü DNA'nın proteinlerin hepsinin bütün hücrenin zarlığındaki bütün proteinleri varıncaya kadar yerleştikleri noktalar, hassas noktalar da dahil olmak üzere hepsinin aynı anda varlığı şart. Hayatın başlaması ve devamı için. O programın zaten kurulu olması gerekiyor. İlk andan itibaren. DNA'daki programın işlerlik kazanmış olması gerekiyor. Bunun zaman içinde ilerleyerek, gelişerek söz konusu böyle bir canlılardaki kompleksin bu şekilde ortaya çıkmış olması böyle bir iddia kabul edilemez. Bilim dünyası bunun böyle olamayacağını bugün çok iyi biliyor detaylarıyla. Ve bakıyorsunuz evrimciler bunu sözde bu iddialarını nasıl kabul ettirmişler bir yere kadar, toplumun belli bir kısmını nasıl ikna etmişler buna? Bakıyorsunuz yalanlarla ikna etmişler. Bir işte canlı türlerini birbirlerine bağlayacak evrimin iddiası o ya. İlkel türler zamanla gelişti ama bu arada işte bir tür başka bir türe dönüşerek bu gerçekleşti. Yani türleri birbirine bağlayacak olan sözde ara geçiş formları vardı iddiası var. Bakıyoruz ara geçiş formları var mı? Ara geçiş türleri var mı tarihte? Hayır, 350 milyon ve daha üzeri sabit türlere ait fosiller var yeryüzünde. Biz bunları fosil şeyinde kayıtlarında bulabiliyoruz. 350 milyona yakın sabit tür var. Ama yani sabit türe ait fosiller var daha doğrusu. 100 milyon canlı türü bugüne kadar yaşadığı hesaplanıyor. Ama bakıyorsun bu 100 milyona yakın canlı türünü birbirine bağlayacak olan daha fazla, 100 milyondan daha fazla, yani milyarlarca da değil, trilyonlarca ara geçiş türü olması gerekirken bir tanesi bile yok.
Evet.
Ne var? Şimdi bir örneğini vereceğim. Sahte ara türler var. Mesela bir fosil buluyorlar. Mesela bir diş bulabiliyor. Diyor ki bu diş diyor insanla maymun arası ara geçiş bir canlı türüne aittir diye iddiada bulunuyor. Buna ait çizimler yapıyor, şemalar çıkarıyor ve iddiasını, o işte Darwinist ideolojisini bu sahte yalan üzerine bina edebiliyor. Ortamı boş bulduğu zaman. Bakın onun örneğini size anlatayım detaylarıyla.
Kaç abi?
Kaç?
Bir.
Evet. Nebraska adamı diye dedikleri aslında bir domuz dişinden ibaret olan bir fosilden bahsedeceğim. Sene 1922. Amerikan Doğa Tarih Müzesi'nin müdürü. Adı Henry Fairfield Osborne. Bu kişi bir bilim adamı, bir paleontolog olarak biliniyor. Bakın neler yapacak şimdi. Batı Nebraska'daki Yılan Deresi yakınlarında Pliosen dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıklıyor, iddia şey yapıyor. Basına, medyaya duyuruyor. Bu diş fosili iddiaya göre, kendi iddiasına göre insan ve maymunların ortak özelliklerini taşıyordu. Diyor ki bu diş diyor insanla maymun arası ara geçiş türüne ait bir canlıya ait diştir diyor. Ve bakın bir dişten, bu dişten yola çıkarak neler olacak şimdi? Nebraska adamı adını veriyor bu dişe. Dişe verilen isim bu. Ve bilimsel ismini de hemen üretiyorlar. Diyorlar ki Hesperopithecus herutkukai diyorlar. Bu dişten yola çıkarak yapılmış olan çizimler var. Bu dişten yola çıkarak fosilin kafatasının geri kalan kısmının inşası var. Hatta daha da öte giderek yalnızca kafatası değil, çene de değil. Çeneyi vazgeçtik, kafatasını da vazgeçtik. Bütün iskelete ait yapıyı tahmin etme var. Hayal gücü o derece ilerliyor ki, yani hayal gücü o boyutta ki bu tek dişe dayanarak Nebraska adamının kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyon resimleri çiziliyor. Daha da ileri giderek Nebraska adamının eşinin ve çocuklarının doğal ortamda ailece resimleri de yayınlanıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Bu resimde tek bir diş parçasına dayanılarak yapılmış ve Illustrated London News dergisinin 24 Haziran 1922 tarihli sayısında yayınlanan resmi görüyorsunuz. Bu bilim adamlarının basına verdiği bir çizim. Yani bu medyadaki işte karikatüristlerin yapmış oldukları çizimler değil. Ona dikkat çekelim.
Ama yarıştılar daha. Yani.
Evet. Ancak bu dişin daha sonra ne olduğu anlaşılıyor biliyor musunuz? Soyu tükenmiş bir domuza ait olduğu anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Daha ileri yapılan çalışmalar, dişin etrafında yapılan paleontolojik çalışmalar, arkeolojik çalışmalar gösteriyor ki o diş ne bir insana ait ne bir maymuna ait. Ne de ikisi arası bir ara geçiş yepyeni bir türe ait değil. Neye ait? Soyu tükenmiş bir yaban domuzuna ait olduğu anlaşılıyor. O dişin. Demek ki o çizimler yanlış. Ön yargılı bir felsefenin, ön yargılı bir görüşün tezahürü. Hiçbir bilimsel yönü yok. Zaten böyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü rekonstrüksiyon tekniği zaten bize neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Siz bir kemikten yola çıkarak bir kafa, bırakın dişi, bir kafatası olsun elinizde. O kafatasından yola çıkarak onun yumuşak kısımlarına karar veremezsiniz. Burnunun şekli nasıldı, buna karar veremezsiniz. Gözü nasıldı? Derisi nasıldı? Ne renkti? Tüylü müydü? Tüysüz müydü? Ya da işte postürü nasıldı? Ayakta durması nasıldı? Ya da işte dört ayağı üzerinde mi hareket ediyor? Bunlara karar veremezsiniz. Çünkü neden? Yumuşak kısımlar kemik üzerinde iz bırakmaz. Bu bir paleontolojik gerçektir. Fosil bilimi bunu bize açıkça ve netçe bir şekilde söyler bize ve bizi uyarır. Ernst Hutton da bunun önde gelenlerinden birisi, paleontologlardan birisi. Der ki, rekonstrüksiyon tekniğiyle bu şekilde öne çıkarılmış olan üç boyutlu çizimler, fotoğraflar toplumu yönlendirmek amaçlı yapılmıştır. Hiçbir şekilde bilimsel değeri yoktur der. Çünkü yumuşak kısımlar kemik üzerinde iz bırakmazlar. Bizi uyarır. Peki 1927'de bir daha dönelim. Hesperiptekus Heutkukay adlı Nebraska adamı. Daha sonra Nebraska domuzu olduğu anlaşılan dişe. 1927'de dediğim gibi aradan kaç yıl geçtikten sonra 1922'den 27'ye 5 yıl geçmiş oluyor. Bu arada sergileniyor bu ama müzede. 27'de iskeletin öbür parçaları da bulundu dediğim gibi. Bulunan yeni parçalara göre bu diş ne maymuna ne insana aitti. Dişin Prosthenops cinsinden yabani Amerikan domuzunun soyu tükenmiş bir türüne ait olduğu anlaşıldı. Hesperipithecus heutkukay ve ailesinin tüm çizimleri alelacele literatürden bu şekilde çıkarıldı. Hızlı bir şekilde. Bakın bir başka paleontolog William Gregory bu konuda ne söylüyor? Bu yanılgıyı duyurdu, kendisi duyuruyor. Science dergisinde makalesine şöyle bir başlık atmış. Diyor ki, görüldüğü kadarıyla Hesperipithecus ne maymun ne de insan diyor. Yani böyle canlılar zaten tarihte yaşamamış. Hiçbir şekilde yaşamamış. Çünkü buna sebep olacak bir canlıyı başka bir canlıya dönüştürecek olan doğada bir mekanizma yok zaten. Ne mutasyonlar ne doğal seleksiyon. Bir canlıyı daha ileri hale dönüştürmez. Mutasyon zaten bilgideki bozulmadır. DNA'daki bozulmadan başka bir şey değildir. DNA'daki bilgiyi arttırıcı bir mekanizma değildir mutasyon. Siz onu bozarsınız. Neyle bozarsınız? İşte mesela bir gebe hanımı mesela neden bizi filmini çekmek üzere X-ray'in olduğunu, röntgen ışınlarının bulunduğu bir ortama asla kabul etmiyoruz. Çünkü DNA'sı bozulacaktır da bebeğin o yüzden. Gelişmekte olan bebeğin. X-ray buna sebep olur. İlerlemeye sebep olmaz. Yine aynı şekilde kanserojen maddeler ne yapıyorlar? DNA'da bozulmaya sebep oluyorlar. DNA'yı daha ileri bir hale dönüştürmüyorlar. Bilgiyi arttırmıyorlar. Yepyeni bir uzvun, yepyeni bir organın ve sistemin oluşmasına sebep olabilecek bir mekanizma değil mutasyon. Doğal seleksiyon aynı şekilde. Tabii ki doğadaki bir canlının ortamda eğer şeyler varsa, yabani hayvanlar varsa, parçalayıcı hayvanlar varsa ne yapacaktır? Onu yok edecekler, ortadan kaldıracaklardır. Ama o bir sürünün daha ileri bir hale dönüşmesine sebep olmayacaktır. İsterse mutasyonla beraberinde olsun. O canlı türünün, o sürünün yeni organlar kazanmasına sebep olmayacaktır. Bunlar tamamen yalan üzerine oluşturulmuş, ön yargıların beslediği, işte dine karşılığın beslediği bir çıkmazı olmayan bir çaba. Başka hiçbir şey değil Darwinizm. Yalana dayalı olarak kendini ortam bulan ve kendine bugüne kadar ortamı boş bulduğu için yer bulmuş olan bir ideolojiden başka hiçbir şey değil.
Evet, yani özellikle DNA'nın keşfinden sonra artık insanlar DNA'ya hiçbir delil bulamaz hale geldiler. Çünkü DNA çok net bir biçimde Allah'ın yaratmasındaki detayı, inceliği ve anlık böyle sürekli kontrol eden mekanizmaları gösteriyor, gösterdi bize. Kendi kendine bir an bile, yani bir dakika bile, bak çok kısa bir süre, birkaç saniye bile bir canlı, herhangi bir canlı Allah'ın kudreti olmaksızın yaşayamıyor. Biz kudretin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın kudretinin çok büyük, ilminin çok geniş olduğunu nasıl anlıyoruz? Yarattığı canlıları inceleyerek anlıyoruz. DNA'yı inceleyerek anlıyoruz. Birçok canlıdaki aklı gördüğümüz zaman anlıyoruz ki o akıl ve harikuladelik o canlıya ait olamayacağına göre o sadece nedir? Allah'ın tecellisidir. Mesela şimdi bir teknolojik bir canlı göstereceğim. Bir ikiye geçebilir miyiz? Bu bitkilerden bir örnek. Bunda da Alsomitra. Şimdi Alsomitra'nın şöyle bir büyüteyim. Burada gördüğümüz şey tohum taslağı. Alsomitra dediğimiz bitkinin. Bu metrelerce uzunluğunda büyük bir bitki. Ağaç. Ürüyor ama bu ağaç. Canlı, yaşıyor. Tohumlarını dağıtıyor. Şimdi bakın videomuzu göstermeye başlıyorum. Bu gördüğümüz şeyler oraya planör ustaları tarafından konulmuş planörler değil. Bu gördüğümüz şeylerin her biri birer tohum. Ve ne yapıyor bakın tohumlar? Uçuyorlar. Bir kanat yapısı var. Aerodinamik yapısı var. Yani tam bir kanat. Ortasında da tam ağırlık merkezi var. Yani rüzgar onu alıp böyle rüzgarın hakimiyetinde olmuyor konu. Rüzgarda tam süzülecek ideal bir yapısı var burada. Ve kaçış mekiği gibi, yani bir büyük bir teknolojik bir makineden kaçan bir kaçış mekiği gibi. İçindeki bütün bilgiler var. DNA'sı var ki en önemlisi. Ve yüzlerce metre uzağa kadar uçtuktan sonra bu toprağa eğer verimli bir yere düşerse, ısı, nem, su, bunların hepsi çok önemli. O zaman bakın kanat deforme oluyor. Bunların hepsi proteinli zincirleme reaksiyonları. Bunlar DNA'nın içerisindeki her biri ayrı bir protein tarafından kontrol edilen mekanizmalar. Ve sonunda ne oldu? Çimlenmeye başladı değil mi? Maşallah. Şimdi bu Alsomitra'nın şöyle bir videosunu göstereceğim. Şunu bir kaldıralım. Bakın burada rüzgar tutuyorlar. Evet. Heh. Rüzgar tuttuğu zaman görüyorsunuz. Aynen uçak gibi. Bak uçağın arka kanattan arka bölümüne nasıl bu flaplar vardır, oynar değil mi? Yükseklik ayarını yapar. Evet. Ondan sonra kanadın gövdeye bir oranı vardır. Rüzgarda uçması, dengede kalması, savrulmaması için, düzenli bir şekilde uçması için bir dizaynı vardır, değil mi? Bunun bir sertliği olması gerekir. Bak bir uçağı düşünelim. Yani uçağın uçması için ne gerekiyorsa bu da aynı mekanizmayla, aynı kuvvetle uçuyor. Aerodinamik. Gördüğünüz gibi yapı, yani uçacak kadar kuvvetli, uçtuktan sonra da deforme olacak kadar kırılan ince zarımsı bir yapıya sahip.
Maşallah. Evet, o zaman maşallah. Kuşlar mı bunlardan evrilmişti, bunlar mı kuşlardan evrilmişti dersen evet. Evrimcilere ne diyorlar? Bir şey diyemiyorlar.
Kafaları karışıyor.
Saçmalamasınlar değil mi? Allah
o video hazır mı?
Yarattı çok açık maşallah.
İnşallah, maşallah.
Yani bitki de uçuyor, tohum da uçuyor, İnşallah. Kuş da uçuyor, yarasa da uçuyor memeli, sincap da uçuyor değil mi? Ondan sonra uçan balık var. Allah uçuruyor, yani uçacak şekilde yaratılmış. Ve en baştan itibaren bu genetik bilgiyle bu mükemmellikte yaratılmış.
Maşallah. Ve hani diyor ki evrimciler, onlar geliştirdi diyor mesela kendisi. Milyonlarca yıl içinde bu canlı bu özelliğini geliştirdi. Kim geliştirdi? Kuşlar uçma mesela geliştirdi. Veya balık yüzgecini biraz daha büyüttü. Şimdi onların gözü var, kulakları var, görüp yaşayan mesela hayvanlar. Onların algı sistemleri var. Bitki neyi görüyor da neyi geliştirecek? Uçma diye bir şey mi var? Havayı mı biliyor yani? Kendisinin yerde olduğunu mu biliyor?
Geliştirmesi için araştırması lazım.
Araştıracak. Evet. Ne şeyi var?
Deneme yanılma mı yapıyor?
Algılayacak göz var, duyu organı var. Ne de algılasa bile onu bir yerde tutacak sinir sistemi var. Yani beyinde hafıza dedin. Beyin gerekir hafıza için. Evet. O da yok yani.
Evet. Ya da o bilgiyi değerlendirecek bir bilinç evet. De yok. Yani bilinçli olan bir canlı değil ki. Bildiğimiz hani tahta gibi bir şey.
Tahta evet.
Ama tamam.
ama gel gör ki evrimciler hala bunun kendi kendine oluştuğunu iddia edebiliyorlar. Yani buradaki üstün aklın kendi kendine ortaya çıkabileceğini iddia ediyorlar. Aslında bu demin dediğin gibi hani uçan sincapların da kendi kendine olduğunu iddia etmek gibi ya da uçan balıkların da kendi kendine olduğunu iddia etmek gibi saçma bir şey aslında.
Evet. İnşallah. Şimdi bir kere bilim şöyle işler, yani bir şey söylediğin zaman delilini getireceksin sen ona. İnşallah. Diyorsa mesela kanat yavaş yavaş ortaya çıktı, o zaman delilini getirecek. Kanadın yavaş yavaş ortaya çıktığını ortaya koyan fosil getirecek. Evet. Ara geçiş formu değil mi? Sıfırdan başlayıp sıfır kanat diyecek, bak biraz kanat çıkmış, biraz daha tüy çıkmış, biraz daha
aşama tek, aşama.
Evet, asimetrik mutasyon olmuş. Getir diyoruz, yok diyor. Para veriyoruz. Hocamız 10 milyon 10 trilyon veriyor. Gene yok. Ulan bırakın bu işleri.
10 trilyon büyük para yani. Hani
10 trilyon adam, olsa. Bak şimdi fosil olsa diyelim ki böyle bir fosil Çin'de buldu. Adam uçak kiralar, gelir. Nedir ki uçak kiralayacak? Kaç para verecek? Alır 10 trilyonu, uçağın parasını gene öder döner.
Kesinlikle.
Değil mi? Tabii. Yok öyle bir şey. Bu hikaye. Yani hikaye anlatıyorlar. Delil getirin. Yok delil çünkü. Bak 350 milyon tane delil var. Hocamız değil mi? Yaratış atlası.
Maşallah.
Burada sürekli fosil gösteriyoruz. Hiç bugüne kadar hiçbir Darwinist hiçbir konuşmasına, hiçbir toplantısına, hiçbir kitaba gerçek fosil koymaz. İnşallah. Koymaz. Müzelerde saklıyorlar. Mesela bakın dikkat edersek bu sahtekarlıklar genellikle hep müzelerde oluyor. İşte Piltdown adamı diyorlar, İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nde 50 sene sergiliyorlar. Sonra biri çıkıyor delikanlılık yapıyor. Ya diyor ne yapıyorsunuz siz ya diyor, bu diyor öyle değil diyor. 500 yıllık diyor, 500 bin yıllık falan değil diyor. Görmüyor musunuz diyor, çene maymundan almışlar çeneyi diyor, dişinde eğelemiş diyor. Ya pardon diyorlar ya, hay nasıl gözümüzden kaçmış 50 yıl boyunca diyorlar. Kaldırıyorlar hemen başka bir taneyle ortaya çıkıyorlar. O zaman meydan boştu tabii, 50 yıl evet, böyle sürüyordu inşallah. Bu işler. Şimdi 50 dakika sürmüyor. Hocamız demişti elim havada diye böyle. Kafayı çıkardıklar anında çıkaramıyorlar artık zaten. O eli gördükleri için böyle inşallah hocamızın.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
Evet.
Haberlerin de sonu geldi. Şöyle hoplayıp sıçramıyorlar artık.
Evet. Gerçekten evet, eskiden evet. Her gün haber çıkardı. Ben hatırlıyorum. Her tabii. Gün sabah da yani birçok gazetelerde diyeyim. Mecmualarda her gün haberler çıkardı. İşte Çin'de fosil bulundu. Avustralya'da fosil bulundu. Eksik halka tamamlandı gibi. Şimdi hocamız konuya el attıktan sonra maşallah.
Yok artık ikrar ediyorlar.
Bıçak gibi kesildi.
Çok önemli ikrarlar geliyor. Mesela Richard Dawkins'in konuşması normal değil. Adam diyor ki ben diyor Darwinist bir dünya istemiyorum diyor artık diyor.
Evet.
Çünkü Darwinizmin kökeni olduğunu, bütün bu sapıklıkların 20. yüzyılda gerçekleşen zulmün hakikaten hocamız ortaya koydu. Herkes hı-hı. Şaşırdı. Fransa'da çığlıklar oldu böyle. Aa diyor dediler. Şeyin temel olduğunu söylüyor. Komünizmin ondan kaynaklanıyormuş, terör de ondan kaynaklanıyormuş. Sonra anladılar. Kanaatleri geldi. Çünkü çok net delille açıklıyor hocamız.
İnşallah.
Yani Karl Marx kendisi söylüyor ağzıyla. Engels söylüyor. Lenin söylüyor. Ondan sonra bunun filiyatı var. Bütün Rusya'da, Çin'de, Küba'da, Ho Chi Minh'in rejiminde hepsinde aynı şeyler oluyor.
İnşallah.
Bunun lamıcım yok ki artık. PKK aynı şeyleri yapıyor aynı zihniyetle. Hep kökeninde Darwinizm var. Hepsi Darwinist. Hitler, Mussolini bakıyorsunuz hepsi Darwinist. Bütün faşistler Darwinist.
Evet.
Niye Darwinizm'e dayandırıyor? Çok açık. Vahşi kapitalizm yine Darwinist sistem. Yine aynı. Hepsi zorbalık, çatışmaya, kan dökmeye gidiyor. Bunu net delillerle açıklayınca hepsinin kanaati geldi.
Maşallah.
Onun için oluyor bu zaten maşallah. Allah'ın izniyle inşallah.
Evet hakikaten.
Bütün dünyada değişiyor maşallah.
Ya bütün komünist liderlerin hepsi ortak bir şeye sahip. Stil mi diyeyim? Ortak icraat
Darwinist
yapıyorlar.
Darwinist dil.
Evet yani hakikaten o kim geçse başa zulüm yapıyor, kan akıtıyor.
İnşallah.
Pol Pot geçiyor mesela, Mao geçiyor, Stalin geçiyor, Lenin geçiyor. Küba'da Fidel Castro, Che Guevara. Kim zaten ideolojilerini halkın üzerine bastırmak için kanla ihtilal yapıyorlar. Aynı yöntem, aynı yöntem. Kan akıyor. Geçiyorlar zulüm, işkence ve vaat hep aynı. Yani ilerlemenin mantığını, ilerleyeceğiz biz diyorlar. Bunun mantığı bu. Zaten açlık olacak, sefalet olacak, kavga olacak. Olabildiğince kan akacak ki daha çok ilerleyeceğiz diyorlar. Bizim dinimiz bunu söylüyor diyorlar hepsi. Tüm dünyada olayın aynı şekilde cereyan ettiğini görüyoruz hakikaten. Yani Darwinizm'den temel alındığı aynı ideolojinin, aynı pagan dininin rahibi oldukları, yani kötü anlamda söylüyorum, belli, çok belli yani.
Evet. Zaten bu mesela şimdi komünizm çöktü dünyada. Bundan dolayı çöktü. Yani o sistemi, o baskıcı sistemi, bir kere komünizmde kesinlikle fikir özgürlüğü yok.
İnşallah.
Yok. Yani din düşmanı dini asla serbest bırakmıyor. Fikir özgürlüğü vermiyor. Kiliseleri, camileri hemen yıkıyorlar. hiç kimseye yani dini yaşama imkanı verilmiyor. Komünizm mutlaka baskı ve zorbalık getirir. Çünkü komünizmde eğer sistemi eleştirecek, sisteme karşı çıkacak bir fikir olduğu zaman, mesela komünist bir rejimde siz asla fosilleri gösterip de evrim geçersizdir diyemezsiniz. Darwinizm böyle balyoz gibi dayatılır. Darwinizme karşı çıkanın kafasına sıkıp bırakıyorlar veya komünizme karşı çıkanın. Bu hep böyle olmuştur. Gorbaçov döneminde biraz bir gevşeme oldu. Gorbaçov sistemi eleştirmeye kalktı. Ama bu sistemin kendi içinden kaynaklanan aksaklıklardı zaten, yani doğru olan. Bir anda çöktü gitti yani.
Koskoca.
Evet, asla gevşek bırakmaz komünizm. Yani derhal kafasına sıkarız diyor biz diyor. Zaten Lenin söylüyor bunu veya herhangi bir komünist. Bütün komünist rejimlerde böyle olmuştur. Yani karşı çıkma diye bir söz konusu yoktur. Mutlaka dayatma vardır, zorbalık vardır. Faşizmde de bu böyledir. İslam'da, Müslümanlık'ta bakın çok açık ayet var. Allah'ın emri var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama yoktur diyor Allah. Yani hiçbir şekilde hiç kimseyi zorlayamazsın. Bir şeye inanmaya, bir hayatı yaşamaya veya zorla ibadet yapmaya haram olur. Yani asla yapılamaz böyle. İnşallah. İşte Mehdiyet devrinin, yani Hazreti Mehdi'nin devrinin en önemli özelliği bu. Tam fikir özgürlüğü oluyor. Maşallah. Doğrusunu anlatır Müslüman tabii ki. Çünkü İnşallah. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun diyor Allah inşallah. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak. İşte mesela Darwinizmin geçersizliğini anlatıyor hocamız dünya çapında. Değil mi? Komünizmin geçersizliğini anlatıyor. Dinin doğruluğunu anlatıyor. Gerçek Kur'an'a dayalı olarak, hadislere ve Kur'an'a dayalı olarak inşallah. Bu Allah'ın emri. İnşallah. Ama o adam dinini isterse yaşar, istemezse yaşamaz. Kalpler Allah'ın elindedir. Orada bırakılır ve birinci sınıf vatandaştır yine. Yani ateist olsa, darwinist olsa birinci sınıf vatandaştır. Sadece zulüm yapamaz, zorbalık yapamaz. Kimse yapamaz zaten bunu.
İnşallah.
Ve ama tam fikir özgürlüğü vardır. Ama komünizmi asla yoktur bu.
Yani bir de Hazreti Mehdi'nin hiç kan akıtmadan İslamiyet'i dünyaya hakim etmesi zaten mucize, metafizik bir durum.
Maşallah.
Çünkü karşı tarafa baktığımızda eli silahlı, milyonları öldürebilen, çünkü hayvan olarak görüyor. Bunun için herhangi bir duraksama bile olmuyor. Hemen anında öldürebiliyor. Böyle bir şey zaten doğal, onun dininin gereği olduğu için, bütün komünistler için söylüyorum yani, darwinist komünistler. Bu durum böyle. Şimdi Hazreti Mehdi'nin karşısında olan ekip böyle. Hepsi, yani birçoğu sadist ruhlu. Milyonların ölümü onlar için bir şey ifade etmeyen, hatta gerekli görülen bir konu. Böyle bir rakibe karşı hiç silah kullanmadan sadece fikirle üstün gelmek zaten Allah'ın bir mucizesi. Bu ne demek? O fikri, yani daha doğrusu Deccal'in takımının, yani bu komünistin, faşistin, ateistin, eli silahlı teröristin çözümünün, anahtarının fikirle olması ve bu fikrin de İslamiyet ve Kur'an ahlakı olması bir mucize. Bu Allah'ın dünya, değil mi? İmtihanın anahtarı gibi inşallah. Yani Allah'a inandığı zaman insan, sadece Allah'a iman ettiği zaman bütün bu sadistik, vahşi şeyler hepsi sona eriyor. Hazreti Mehdi'nin inşallah getireceği bu düzenin güzelliği, özelliği ve metafizik bir konu olmasına bir örnek. Değil mi? Karşıdaki adam elinde silahlı, onu durduruyor, silahını elinden alıyor ve çok güzel bir ahlaka sokuyor. Maşallah. Demek ki İslamiyet, Allah'ın yarattığı din, en güzel ahlak şekli.
Tabii inşallah. Burada büyük bir tehlike daha var. Yani din içindeymiş gibi gösteriyorlardı. Yobazlık. Halbuki dinle alakası olmayan hurafelere dayalı bir sistem vardı. Cereyan-ı münafıkhane. Said Nursi Hazretleri söylüyor. Yani Hazreti Mehdi'nin diyor manen darmadağın edecek diyor. Cereyan-ı münafıkhane inşallah. Fikren yani bilimsel delillerle inşallah. Kur'an'dan i̇nşallah. Getirdiği delillerle. Bu da çok büyük bir tehlike. Yani Darwinizm de büyük bir yobazlık. Tarihin en büyük yobazlığı. Ama bir de bu tür bir yobazlık var. Yani münafıkhane sistemi meydana getirdi. Münafıkların 1400 yıldır oluşturduğu din dışı uygulamalar dini yaşamayı imkansız hale getirmiş olan. Nitekim bu aynı bu güruhun aynı zamanda en şiddetli olarak Mehdiyet'e karşı çıkacağını da bildiriyor Peygamberimiz. Yani bu münafık grubunun ki büyük sayılar veriyor Peygamberimiz. 70 bin diyor sarıklı, cübbeli, taylasanlı Deccal'in tarafına geçeceklerdir diyor sahte alimler. Kur'an'a çok iyi bilen ama Kur'an'a gerçekte inanmayan, yaşamayan Kur'an'ı boğazından aşağı geçmez diyor. Arapçasıyla bilecek, tecvidiyle bilecek. Ve bunların başında da en azılı olarak Medineli bir münafığın, Medineli sahte bir alimin münafığın olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Medine'yi de açıklıyor Peygamberimiz. Konstantiniyye'de, yani İstanbul'a işaret olarak. İstanbul'da olacak, böyle bir mücadele edecek bir münafın, azılı münafın. Dolayısıyla bu sistem de çok tehlikeli. Yani çünkü şeytani bir sistem. Dini yaşama imkansız hale getiren, sanata, bilime, estetiğe düşman. Müslümanları düşman. Çünkü her tarafta var. Bu taraftakiler oradaki taraftan nefret ediyor. O taraftakiler buradan nefret ediyor. O onu fasık görüyor, öbürü onu fasık görüyor. Parçalanmış, ayrılmış böyle, bölünmüş ve haram olarak yapılmış bu. Ama bu sistemden dolayı işte. Ama bunda da yine Darwinizm'in de büyük etkisi var. Çünkü Darwinizm de hakikaten İslam dünyasına girdiğinde, mesela Osmanlı İmparatorluğu'na giriyor Darwinizm. Osmanlı aydınlarının önemli bir kısmı Darwinist oluyor. Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Derhal işte ondan sonra tabii Darwinizm Irak'ı da kontrol etti. Suriye'yi de, değil mi? Mısır'ı da, Cezayir, Tunus. Hepsi sosyalist, Marksist, Darwinist, materyalist oldular. Ve Müslümanlar bölündü. Filistin keza. Filistin'de kamplar vardı. Sol terörist kampları. Evet. Türkiye'den giden sol teröristler orada eğitim görüp Türkiye'ye dönüp eylem yapıyorlardı. Ama o müthiş bir ezilme getirdi Müslümanlara dünya çapında. Dinden uzaklaşıldı. Peygamberimizin, demişti hocamız, tek şikayeti Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırım, Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap kılacaklardır diyor. Ayrı zamana bakan, özellikle işaret eden Müslümanlar için. Hakikaten böyle oldu. Dinden uzaklaşma oldu. Darwinist, materyalist fikirler kapladı İslam dünyasını ve bu durumu meydana getirdi. Dolayısıyla Darwinizm'in de kalkması ve tabii Mehdi'nin çok önemli görevi, cereyan-ı münafıkhanenin ortadan kaldırılması muazzam bir mutluluk getirecek. Din çünkü Allah kolaylaştırdığını söylüyor dini.
İnşallah.
Dinin çok kolay olduğunu söylüyor. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor Kur'an'da.
İnşallah.
Gerçek dini yaşamak, sanat, bilim, estetik, çok güzel bir hayatta yaşatıyor Allah. En güzel hayat. Müslüman çünkü en güzel ahlaklı, en merhametli, sevgi, şefkat dolu, demokrat. Yani tam fikir özgürlüğüne açık. En güvenilir, en adaletli insan modeli. Kur'an'da Allah'ın istediği ve sanattan, bilimden, estetikten hoşlanan inşallah.
Maşallah.
İnşallah. Evet, sürenin ilk bölüm için sürenin sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. İkinci arada görüşmek üzere inşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sayın izleyicilerimiz. Şimdi adaptasyondan bahsetmek istiyorum. Evrimcilerin ve evrimi tam bilmeyen insanların genelde düştükleri bir hata oluyor adaptasyon. Adaptasyon şu manaya geliyor. Biyolojik olarak, hemen DNA olarak anlatalım. Her canlı için var olan genetik bir bilginin zamanı geldiğinde kullanılması. Biyolojik açıklaması bu adaptasyon. Fakat dışarıdan bakıldığında, mesela insan için konuşalım. Suyun altında her gün yüzüp dalan bir insanın vücudu suyun altında dalmaya daha çok adapte olur. Hiç dalış yapmayan, hiç suda yüzmeyen başka insanlarla kıyaslandığında onun vücudunda bazı adaptif genlerin aktif olduğunu ve normale kıyasla daha becerikli hale geldiğini görürüz. Mesela nefesini daha uzun süre tutabilir. Belki parmakları ve derisi deniz için daha yüzeyinin daha güzel bir hale gelebilir. Hani yüzde çok yüzüldüğü zaman görülebiliyor bunlar. Şimdi böyle olunca bu neyi gösteriyor bize? Bizde zaten bir program var. Hazır bir program var. Bu bütün canlılar için aynı. Hazır bir program vakti geldiğinde tatbik ediliyor. Bu konu bu kadar basit. Buradan, ha bak şimdi bunu adapte oldu. Milyonlarca yıl geçse, bak tür değişip başka bir türe dönüşür. İşte evrimin yolu bu gibi böyle evrimcilerin hayal mekanizması işleyebiliyor. Burada hayal mekanizması işleyebiliyor. Halbuki bilim öyle olduğunu söylemiyor. İkiye geçebilir miyiz? Şimdi bilimsel bir deney göstereceğim size. Science'dan. Bakın Science Magazine. Science bilimde öyle bir otoritedir ki Science dergisinde bir makalesi çıkmış bir bilim adamı, bir akademisyen bunu bütün kariyeri boyunca anlatır. Yani bayağı çünkü değerli bir yer. Burada 50 tane insan üzerinde, bunlar Tibet'te yaşayan, yüksek rakımda yaşayan insanlarda genlerinde bazı genlerin DNA'sında bazı genlerin proteine çevrilmesini izlemişler. Özel boyama izleme yöntemleri var. Şimdi bu grafiğin ne manaya geldiğini söyleyeceğim. Burada bir kısım genler var. Burada listesi çıkarılmış, karşımıza çıkıyor. Bunların her birisi, bakın, çeşitli harflerle sembolize edilmiş. Yanında da uzun ismi yazılmış. Bir genin adı. Bunların tamamı EPAS1 gen grubu olarak tanımlanıyor ve İnsanda oksijenli solunumla alakalı bilgileri ve proteinleri içeriyor. İnsan oksijenli solunum yaptığı anda buradaki genleri yeteri kadar kullanıyor. Fakat mesela oksijen zaman zaman çok olur. Zaman zaman da rakım yükseldikçe ne olur oksijen? Azalır. Azaldığı zamanlarda vücuda gelen oksijenin dengelenmesi için, yani her zamankinden daha çok havanın girip oksijen düzeninin aynı kalması için, çünkü az oksijen var, onun için çok hava gelmesi lazım. Onun için gerekli genlerin düzenlenmesi gerekiyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Buradaki proteinlerin daha çok kullanılması gerekiyor. Ve baktığımız zaman grafiğe EPAS1 gen grubunun çok hızlı bir şekilde Tibet'de yaşayan insanlarda çok daha artış gösterdiğini görüyoruz. Yani karaya indiğinde Tibetli bir insan bunlar bu kadar fazla değil. Ama tekrar yukarı çıktığında, rakım yukarı doğru hareketlendiğinde vücut bu genlerin hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Normalde mesela rakıma göre
bu genlerin daha çok çalıştırıldığını görüyoruz. Evet, zaten var bunlar. Istiyorum. Genler zaten var.
Evet,
genlerin okunmaya başladığını ve işlevlik kazandığını görüyoruz.
Evet, evet. Yani var olan genin dediğim gibi daha çok okunduğunu, yani proteine çevrildiğini görüyoruz. Buna gen anlatımı deniliyor. Bu ne demek? Bu neyi gösterir bize? Zaten var olan genler var mı? Var. Bak bunların hepsi gen. Bunların hepsi Afrika'daki pigmelerde de var. Tamam, Amerika'da yaşayan insan da var. Bizde de var. İzleyicilerimizde de var. Tibet'te de yaşayan insanlar da var. Kutup'ta yaşayan insanlar da var.
İhtiyaç anlarında kullanılıyor.
Evet. Ne zaman ihtiyaç hasıl oldu, o zaman genin kapısı çalınıyor. Oradan protein işleve geçiyor.
Ama eğer orada varsa tabii ki. Yoksa sıfırdan böyle bir icat yok. Sıfırdan bir geliştirme, sorunlara yönelik olarak böyle bir şey sıfırdan icadı geliştirilmesi söz konusu değil.
Değil.
Evrimciler de tam değil mi? Bunu söylüyorlar. Evet. Zamanla gelişebilir. Mutasyonla bu tip genler ortaya çıka çıka insanlar mükemmelleşti gibi. Canlar masal mükemmelleşti ya. Gibi. Evet. Bu masalı anlatıyorlar. Halbuki
peki,
öyle değil.
Peki sorulduğunda hiç örnek gösterebiliyorlar mı buna?
Gösteremiyor.
Bize soruyorlar. Ne diyorlar? Bize bir tane genetik bilgide artış gösteren
tabana bakıyor.
Faydalı mutasyon örneği var. Yani bir tane örnek ver diyorlar. Bir gen yokken var olacak. O da mutasyonlu olacak. Ne yapıyor?
Tabana bakıyor.
Tabana bakıyor. Kaç saniye? 20 saniye. Sonra ne yapıyor? Yayını durduruyor.
Evet.
Çünkü yok. Bir diyor tane ki, bile yok.
Diyor ki ben düşünürken beni çekmeyin diyor. Sonunda biliyor musunuz? Ona ilişkin videosu var. Onu bulayım ben size.
O videoyu gösterelim.
Tam olarak.
Bilim açık bir şekilde genin, DNA'nın tam mükemmel vaziyette hazır şekilde olduğunu inşallah gösteriyor. Bakın sonradan bunu, gelişmediğini gösteriyor.
Bunu
inşallah.
Bir somut bir örnekle anlatalım. Şimdi operon denen gen grupları var. Bunlar tek bir merkezden kontrol ediliyor. Mesela bir konuyla ilgili diyelim ki burada şimdi göreceğiz. Sütte bulunan laktoz diye bir şeker var, süt şekeri. Bunu metabolize eden yani parçalayan, sindiren enzimlerin genleri toplu halde bulunuyorlar. Bu da çok büyük bir mucize. Yani nereden ayrı ayrı da olabilirdi. Allah bir araya getirmiş ve hepsi tek bir noktadan kontrol ediliyor ki. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu birazdan göreceğiz. Mesela burada şimdi bu dedikleri adaptasyona, tam adaptasyon diyelim, bir mahsuru yok onda. Ama önemli olan nokta şu, burada sıfırdan Cihat Hocam'ın dediği gibi yeni oluşan, sonradan oluşan bir genetik bilgi yok. Böyle bir mekanizma da yok, imkansız ve delil de yok.
Örneği de yok.
Örneği de yok. Yani zaten imkansız öyle bir şey olması. Şimdi bakın şöyle oluyor. Bakteriler, bu Escherichia coli denen bir bakteri, normalde şekeri, glikozu kullanıyor enerji elde etmek için. Glikoz olmadığı zaman, mesela diyelim ki bu bakteri, ki öyle yani bağırsaklarda yaşıyor. Şekerli yemiyor o kişi. Sütle besleniyor. Süt alıyor. Bakteri o zaman süt içinde bulunan laktozu parçalayıcı enzimlerini kullanıyor enerji elde etmek için. Ama nasıl bir mekanizma ile bakın. Burada parçaları tek tek tanıtıyor. Baskılayıcı bir protein var. Mesajcı RNA var. Kopyasının çıkartıldığı. Laktozu görüyoruz. Süt şekeri. Onun canlandırılmış hali. Canlandırması yani. Ve laktozu parçalayan beta-galaktozidaz denen enzim ve permeaz diye bir protein var. Birazdan ne işe yaradığını göreceğiz. Şimdi bakın normalde Escherichia coli bakterisi glikozu kullanıyor. Bu bakteriyi glikozun olduğu ortamdan alıp glikozun olmadığı, laktozun olduğu ortama konduğunda daha önce kullanmadığı ve baskı altında tuttuğu genlerini aktif hale geçiriyor. Yani yeni duruma adapte oluyor. Bir diğer deyişle. Ne yapıyor? Bakın bakterinin DNA'sını görüyoruz burada. Normalde bakın burada bir tane baskılayıcı molekül kontrol bölgesinde oturuyor burada gördüğünüz gibi. Laktozun parçalanması için gerekli olan enzimlerin üretimine izin vermiyor. Çünkü israf olur. Yani normalde laktoz yokken o enzimler üretilirse yük olur hücreye, bir israf olur.
Bu da mesela DNA'da var olan bir protein o represörde.
Evet.
Değil mi?
Ya bu muhteşem bir mekanizma. Yani muhteşem bir, evet. Çok ihtişamlı bir yaralışın delili zaten. Bakın tesadüf yok burada. Bakın orada oturuyor. Bu da dediği gibi hocamın DNA'dan yapılıyor. Evet. DNA'da kodlanmış olarak var. Yani Allah o genleri kullandırmıyor o ortam olmadı, oluşana kadar.
Ve burada aslında çok önemli bir nokta da hani ihtiyaç olunca yeni üretim olmuyor. İhtiyaç olunca hali hazırda olan, baskılanmış olan genler kullanıma başlanıyor.
Evet.
Yani bunu aslında önemli bir detaylıca vurgulamak lazım. Hani her seferinde mutasyonlarla veya dış etkilerle üretim yok. Sadece yok. Hali hazırda
hiç
olan.
Yok, evet.
Tabii. Mükemmel bir sistem orada var zaten en başta.
Var, hali hazırda var. Evet. Sadece gerektiği zaman kullanılmak üzere.
Evet. Şimdi bakın ne oluyor? Glikoz yok ortamda. Laktoz var. Yani süt içiyor diyelim o kişi. O bakteri de sütün içindeki laktozu görüyor. Laktoz bakın geliyor. O baskılayıcı proteinin üzerindeki özel yerleri var bunun. Bu ya, kusursuz bir yaratılış yani burada böyle yaratılmış. Onun üzerine yerleştiği zaman derhal yerinden ayırıyor onu. Neden ayırıyor bakın. Çünkü o zaman okuma başlıyor. O enzimler üretime geçecek. Laktozu parçalayıcı enzimler. RNA polimeraz geliyor. Derhal kopyasını çıkartıyor ki bu da çok muhteşem bir sistem. Laktozla ilgili genler, onu üretecek olan proteini üretecek yani genler yan yana. Bakın tek bir noktadan kontrol ediliyor. Laktoz var. Hemen o bu kontrol edici bölgedeki baskılayıcı o protein kaldırılıyor oradan onun üzerine yapışınca ve derhal bütün o enzimlerin üretimi aynı anda başlıyor. Tek bir RNA'da, mesajcı RNA'da kopyası çıkartıldı. Ribozom geliyor. Ve o proteinler üretilmeye başlanıyor. Bakın, beta-galaktosidaz denen enzim üretildi ki laktozu parçalayacak olan enzimlerden bir tanesi bu. Bir tane daha var. Ve permeaz diye bir enzim var. Protein var. Bu protein de laktozun hücre içine girişini kolaylaştıran bir protein. Şimdi birazdan göreceğiz. Bakın gidiyor, hücrenin zarına gittiği zaman dışarıda bulunan bütün laktoz molekülünün içeri girişini kolaylaştırıyor. Ne kadar muhteşem bir sistem.
Maşallah.
Aynı gen bölgesinde hem diyor dışarıdakiler içeri kolayca girsin, hem de içeri girenleri de parçalayacak enzimler aynı anda üretiliyor bol miktarda. Maşallah. Ve 1000 katına çıkıyor üretim bir anda bu sistemde. Ortamda laktoz olduğu zaman. Bakın gördüğünüz gibi. Birdenbire bütün laktozlar hücrenin içine girişi başladı. Neden? Permeazlar üretildi bol miktarda. 1000 katına çıkıyor üretim. Bütün laktozu hücrenin içine alıyor ki hücre enerji de laktozu kullanabilsin, süt şekerini. Evet, sonra laktoz ortamda azaldığında, bakın ne oluyor o zaman da. Represöre bağlanan, yani bu baskılayıcı proteine bağlanan laktozlar ortamda azalınca ayrılıyorlar buradan, üzerinden. O zaman da bu baskılayıcı protein derhal gidip eski yerine yapışıyor.
Tekrar.
Evet. Durduruyor. Evet. Çünkü laktoz yok ortamda. Yani kusursuz bir sistem yaratılmış bakın. Değil mi? Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Yani bu sistem olsa, represör olmasa olmuyor. Galaktozidoz olsa olmuyor. Bir amino asitini değiştirin bu proteinlerin olmuyor. Bu genlerden bir tane harf değiştirin olmuyor.
Maşallah.
En baştan itibaren bu böyle. İşte bu adaptasyon oluyor. Yani bu bakteri laktoz, glikozdan çıkartıp laktozu getirdiğinizde laktozu bulan ortama adapte olmuş oluyor mu? Oluyor. Ama nasıl oluyor? Zaten en baştan beri var olan genetik bilgisiyle. Burada evrim var mı?
Yok.
Alakası yok yani. Evrimle hiçbir alakası yok. Hatta muhteşem bir yaratılış delili maşallah.
Orada
maşallah.
Bir de şöyle bir akıl var. Yani neden laktoz sindirim sistemiyle görevli enzimler neden başta aktif değil? Değil mi? Yani glikoz da aktif olsun, laktoz da aktif olsun,
evet.
Maltoz da aktif olsun, hepsinin kapısı olsun. Hangisi varsa hepsi içeri girsin. Escherichia coli de istediği kadar şekeri içeri alıp metabolizmasında bir süre birçok enerji üretsin. Ya evrimin zaten mantığı en çok üreyen, en çok yiyecek kapan canlı ileri geçer demiyor mu zaten?
Evet.
Mantığı kendi evrim mantığına göre böyle olmasını beklemesi gerekirdi ama öyle değil. Neden? Çünkü glikoz daha değerli bir besin. Eğer glikoz varsa laktoz için sindirim ve bünyedeki sistem metabolizmayı çalıştırmaya gerek yok diyor Escherichia coli. benim gıdam bir glikozdan sağlanıyor. O zaman ben glikoz varken sadece onu alırım. Laktoza bakmam. Eğer glikoz yoksa o zaman laktozla ilgili sinir sistemi başlıyor. Ya insan içinde hani masada birçok yiyecek olsa nasıl en güzelini ilk önce yersin, o yoksa ikinci yersin. Onun gibi bir şey.
Akıl aslında gösteriyor. Evet. İnsan gibi akıl gösteriyor.
Çok üstün aslında. Bir akıl çok var burada. Akıl yani var. Çok üstün bir aklın tecellisi var. Maşallah. Şimdi bakteri bir kere yani eğer hepsi aynı anda üretilse bunun çok büyük bir maliyeti var o hücreye zaten. Enerji gerekiyor bunların üretimi için. Değil mi? Ve önemli miktarda enerji gerekiyor. O proteinler israf olacak. Üretilecek ama ne hiçbir işe yaramayacak. O bakterinin ölümüne kadar gider zaten. Öldürücü olur o bakteri için. O tasarrufla en uygun, en güzel olanı yapıyor. İşte bu i̇nşallah. Üstün bir aklın tecellisi, Allah'ın aklı inşallah.
Şimdi burada tabii bir de şeyi de söylemek lazım. Şimdi genlerde her türlü, her şeyin bilgisi var. Ama gerektiği zaman gerektiği şeyin bilgisi okunmaya başlanıyor. O nasıl oluyor? Buna hücre mi karar veriyor? Hücreye geçtik. Sistem mi karar veriyor? Organ mı karar veriyor? Yoksa onu hayvanın beyni mi karar veriyor? Ya da insanın beyni mi karar veriyor? Hayır. Burada karar verici mekanizmayı bir daha irdelemek lazım burada. Karar veren Allah. Her şeyin bilgisi olan Allah. İnşallah. Şimdi bakın bilgi nasıl seçiliyor? Onu göstereyim size. Şimdi her şeyin bilgisi var dedik. Onun videosunu gösterelim DNA'daki. Gösteriyor muyuz videoyu? Bakın. Binlerce ciltten oluşan bir ansiklopedi DNA ve ilgili cümle bulundu, ilgili bilgi bulundu ve çıkarıldı. Bakın burası çok önemli. Diğer satırlar okunmadı. Diğer satırlardaki bilgiler alınmadı. Yalnızca ilgili ihtiyaç duyulan bilgi alındı. Bunu bilen kim? Bunu buna göre hareket eden kim?
Şimdi bu neye benziyor ama değil mi? Yani 97 metre büyüklüğünde bir A4 yığını o. 97 metre uzunluğunda bir A4 yığını. Üzerinde harfler var. A, T, G, C. Yani bu 97 metrelik ansiklopedi yığını diyelim. Ansiklopedi. Evet. İçindeki bir fasiküldeki, bir sayfadaki, bir paragraftaki bir cümle senin ihtiyacına yarıyor.
Evet.
Bir saniyenin binde biri gibi bir zamanda pop tık hemen o bilgiyi alıp geliyor. Nereden evet bileceksin? De. Değil mi o bilgiye
yani
ait olduğunu?
Buna hiç kimse yani istesen bilemezsin. Hücredeki gözle görünmeyecek küçüklükteki DNA'dan bilgi bankasından bahsediyoruz. Bin ciltlik ansiklopedinin bakın milyonlarca sayfasından tek bir satırdaki bilgi alınıyor. Ve bakın şimdi ne olacak? Transfer ediliyor. Nereye? Hücrenin çekirdeğinden çıkarılıyor ve hücrenin dışına, çekirdeğin dışına sitoplazmaya gönderiliyor işlenmek üzere. Şimdi burada bir harikalık var. Yani burada hiçbir şekilde adaptasyon da bunun içinde olmak üzere. Yani adapte eden yine Allah'ın dilemesiyle oluyor.
Evet,
buradaki işte. Bilginin ilgili bilginin gerektiği zaman, gerektiği şekilde, gerektiği anda, gerektiği kadar, bakın o da çok önemli, gerektiği kadarıyla kullanılması... Ancak her şeyi bilen, her şeyi bilen, her sonsuz güç sahibi Allah'ın yaratmasıyla olabilir.
İnşallah.
Bunun başka hiçbir açıklaması yok.
İnşallah.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. O işte yani bu proteinler, DNA, mesela kopyası çıkartılıyor. Diyorsun ki DNA'nın kopyası çıkartılıyor sonra hücrenin nükleusundan dışarı alınıyor. Onu oraya alan kim? Yani nasıl yolculuk yapıyor?
İnşallah.
mRNA'nın nükleustan dışarı sitoplazmaya doğru yani kopyası çıkartılan DNA kopyasını diyelim. Protein sentezinin yapılacağı sitoplazmaya taşıyan güç kime ait? Hatta yolda birçok yine enzimsel aktiviteler oluyor. Ne oluyor? mRNA'nın içerisinden tam istenilen bilgi sadece kalıyor. Diğer kısımlar kesilip atılıyor. İnşallah. Daha sonra o kalan kısmın ucuna, kuyruğuna metil ekleniyor. Metil kuyruğu ekleniyor ki yolda başka enzimler tarafından bulunup degrede olmaması için. Daha sağlam, stabil bir şekilde nükleusun dışına taşınması için. Nükleusun dışına taşınıyor. Ribozom onu nereden tanıyor? Yani hücrenin içi çok yani müthiş kompleks bir yer. Böyle çok çok yoğun bir trafiğin olduğu bir yer. Hiç kafa karışmıyor. Hiç hata yapmıyor. İstediği bilgiyi anında buluyor. Aldığı bilgiyi de anında tatbik ediyor. Hiç hata yok. Çarpışma yok. Kaza yok. Maşallah.
Maşallah.
Bu
maşallah.
Dediğin gibi sadece ve sadece Allah'ın iradesiyle, aklıyla mümkün olabilecek bir şey.
Evet. İnşallah.
İnşallah.
Evet. Bir iki mesaj var programımıza gelen. Onları okuyalım isterseniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben ahir zaman sonlandığı anda bizi nelerin beklediğini merak ediyorum. Kısaca bunu açıklar mısınız hocam? Teşekkürler. Gaziantep'ten Behemehal takma bir isimle göndermiş. Hocamız tabii çok sık olarak anlattı. Yani uzun zamandır Kur'an hadislere dayanarak inşallah. Ayrı zamanın sonlandığı, ayrı zamanın başlangıcını Peygamberimiz Hicri 1400'ler olarak bildiriyor. Hicri 1400'de Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacaklardır diye inşallah ve 7000 yılla dünyanın ömrünün ve 5600 yılının geçtiğini bildirerek Peygamber Efendimiz bunun 1400 ile 1500 arasında yaşanacağını bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla Allah'ın izniyle inşallah, Allah doğrusunu bilir. Ayrı zamandan sonra hızlı bir bozulma oluyor. Hızlı bir bozulma ve onun arkasından da kıyamet inşallah. Bununla ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin inşallah üstadın izahları var. Şimdi isterseniz oradan devam edelim. Hadislere ve Kur'an dayanaklı olarak. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir hadise dayalı olarak ve Kur'an'a dayalı olarak Fatiha suresine de kıyametin tarihini Allah doğrusunu bilir, Allahu Alem diyerek Ebced hesabıyla açıklıyor inşallah. Ve her söylediği doğru çıktığı için hocamız demişti. Bunun da söyledi, bu söylediği de doğru Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Peygamberimizden nakledilen hadis şu şekilde sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ümmetinden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Ümmetimden bir taife fıkrasının diyor makamı cifrisi 1542'yi işaret ediyor. Yani Müslümanların son inşallah var olacakları tarih. Ondan sonra demişti hocamız Allah güzel bir şekilde Müslümanların ruhunu alır. Ondan sonra Müslüman kalmaz. Ne zamana kadar? Onu da açıklıyor inşallah. Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyamete işaret olarak da bu bölümün makamı cifrisine, Ebced hesabına bakıldığında 1545 tarihini veriyor diyor Üstad Said Nursi Hazretleri. Allahu Alem diyerek 1545'i kıyamet tarihi olarak inşallah doğrusunu Allah bilir diyerek 2120'ye işaret ediyor. Ayrıca ümmetimden bir taife Allah'ın emrine gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır. Yani Müslümanların da diyor galibane ömrü diyor yine makamı cifrisine bakarak burada Ecvet hesabıyla 1506 tarihi olarak bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla ahir zamanından sonra hızlı bir bozulma Allah bilir doğrusunu. Ondan sonra da inşallah 1545-2120 yılında Allah bilir doğrusunu kıyamet inşallah.
İnşallah. Olan belirtiler de jeolojik ve uzaydaki belirtiler de zaten kıyamete her an daha çok yaklaştığımızı gösteriyor anan. Yani o meteor taşları var. Hatta meteorlarla ilgili videomuz hazırlanabilir sonra gösterebiliriz inşallah. Yani uzayda bir değişiklik oluyor. Bu insanın iradesinde hiç olmayacak bir şey. Çok belli ki. Dünyadaki her insanın kanaati geliyordur. Uzaydaki değişiklikler dünyadaki insanların iradesiyle olmadığını. Buna herkesin kanaati geliyordur. Yani ne oluyor da 1980 yılından sonra önceden 3 tane 5 tane iken ve istikrarlı bir şekilde yörüngede dolanmıyorken şimdi 80'den sonra günümüze doğru yaklaştığımızda 500 binin üzerinde ve birçoğu da kırmızı yörüngede yani her an çarpabilir pozisyonda bu göktaşların artışı vuku buluyor. Şimdi videomuzu izleyelim inşallah sonra devam ederiz.
Hastalıklar, fiziksel acizlikler ve yaşlılığın yanı sıra dünya hayatının geçiciliğinin bir başka kanıtı daha vardır. Doğal afetler. Dünya uzaydan gelebilecek büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Göktaşları. Böyle bir felaket daha önce yaşanmıştır. Bilim adamlarına göre bu çarpma dinozor neslinin tükenmesine sebep olmuştur. dünyaya her an yeni bir göktaşı çarpabilir. Geriye tek bir soru kalmıştır. Ne zaman? Dünyamızın her an yüz yüze olduğu bu tehlike Hollywood filmlerine de ilham kaynağı olmuştur. Armageddon isimli filmde küçük gök taşlarının neden olacakları büyük yıkım gösterilmiştir. Deep Impact, yani Derin Darbe isimli filmde de benzer bir konu işlenmiştir. Okyanusa düşen dev bir meteorun oluşturduğu dev dalgalar büyük şehirleri yutmaktadır. Bu senaryolar birer fantezi değildir. Çünkü dünyamız bu tehlikeyle her an karşı karşıyadır.
Evet, her an olabilecek bir tehlike. Yani tehlike diyoruz, büyük bir olay düşerse meteor, tehlikeli bir durum olur. Ama Allah'ın kudreti ile sürekli Allah onu bize gösteriyor. Ve Allah elçileriyle, iman eden Evliyaullah'tan kimseler ile, Peygamber Efendimiz ile ve birçok Müslüman alim ile inşallah bize bildiriyor, bilgisini ulaştırıyor. Ve diyor ki, ahir zaman olacak. Ahir zamanın belli belirtileri olacak. Kıyamet alametleri olacak. Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın yaşadığı bir zaman olacak. Bu zamanın belirtileri olacak. Bunlar da nelerdir diye baktığımızda, araştırdığımızda hadislerde jeolojik olayların artışına işaret eden bilgiler görüyoruz. Uzaydaki meteorların yine artışına, gökyüzünde çeşitli böyle büyük olayların olacağına dair bilgiler görüyoruz. Toplumsal büyük olaylar olacağını görüyoruz. Birçok alameti var. Allah özellikle insanlara dikkat çekiyor inşallah. Bu hakikate, yani bu hakikate dikkat çekiyor. İslamiyet'in her geçen gün hakim olduğuna, yeryüzüne artık bütün bu anarşist, terörist, komünist yapılan arınıp, darwinist, materyalist yapılan arınıp daha güzel bir geleceğe doğru gittiğine inşallah Allah gösteriyor. Burada şunu mesela Müslüman düşünmesi lazım. Allah'ın sözü haktır ve Allah bunu yapacaktır. Kesinlikle bu olacak inşallah. Orada insan birey olarak Allah'a karşı sorumluluğunu hatırlayıp bu gidişte, bu zamanda, bu olaylar olurken ben en güzel ne yapabilirim? Allah'ı en güzel nasıl razı edebilirim? Yine onu düşünmesi gerekir. Değil mi? Onun yolu nedir? Bu zamanda en güzel vazife nedir diye araştırması lazım. Onda ne olduğunu görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nden öğreniyoruz. Bize diyor ki ittihat-ı İslam farzdır diyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi diyor. Birlik olmak. Birlik nasıl olunur? Deccal'in dininin yıkılmasıyla, materyalizmin, darwinizmin yıkılmasıyla, birlikle ilgili kaynakların ve güzel sözlerin anlatılmasıyla, değil mi? Olur.
İnşallah.
Bir kişi bir tane internet sayfası açsa, 1000 kişi girse, 1000 kişiye bunu anlatmış olur. Ne güzel bir amel inşallah. 7 milyar insan var. 7 milyar insanı hedef alıyor. Her Müslüman 7 milyar insanı hedef alan icraat yapması lazım. ne kadarını anlatsa, kendi dilinde anlatsın, kendi ülkesinde anlatsın değil mi? O kadar çok Mehdiyet'e ve en çok kendisine fayda sağlamış olur inşallah.
İnşallah.
Çünkü herkes imtihan oluyor bu dünyada. Allah'a karşı sorumlu. Evet, Hazreti Mehdi İslamiyet'e hakim edecek. Bu olacak inşallah. Allah'ın sözü, hakim edeceğim diyor inşallah.
İnşallah.
Bu durumda insan kendisine en güzel bir icraat olarak Allah'ı razı etmek adına ne yapması gerekir? Onu düşünüp onun yapması gerekir inşallah.
İnşallah. İnşallah. Evet, gelen mesajlardan yine bir tanesini isterseniz okuyalım inşallah. Eğer diyor bir izleyicimiz, atomun çapı milimetrenin milyonda biri ise bir santimetrelik uzunlukta 100 milyon değil 10 milyon atom olur. Ayrıca yaklaşık 15 kitap sayfası 1 milimetre kalınlığında olduğuna göre bir sayfanın kalınlığında 1 milyon atom olamaz. Bunları düzeltir misiniz demiş. Şimdi bazen şu oluyor, yani söylediklerimizde böyle farklılık şundan kaynaklanabiliyor. Birincisi dil sürçmesi olabilir hakikaten. İkincisi bazen bilim adamları arasında da ihtilaflar oluyor. Mesela bir örnek verelim. İnsan geninin, insan DNA'sının da 100 bin gen olduğunu söyleniyordu. Bu insan genom projesi daha başlamadan veya başlarında.
Evet.
Sonra dediler ki bu 30 bin olması lazım dediler. Genom projesi devam ederken söylendi bu. 30 bin olduğunu kabul ettik. Ondan sonra dediler ki yok yok bu 22 bin olması gerekir dediler. Sonra 23 bin dendi. Şimdi 25 bin deniyor en son. Ya baktığınız zaman bunların hepsi internette var. Mesela araştırma okuyup araştıran birinin aklında 100 bin kalmış olabilir. 100 bini söyleyebilir. 25 bin diyebilir. 22 bin diyebilir. Ya bu tabii bir yanlışlık olarak kabul edilemez. Çünkü zaman içinde hakikaten bazı araştırmalara göre bazı şeyler değişiyor. Hatta bazı durumlarda net delil olmadan da biraz böyle hani daha tahmine dayalı rakamlar da veriliyor. Onun için yani mesela baktığınız zaman hakikaten internete veya araştırma yapıldığı zaman atomun çapıyla da ilgili farklı rakamlar çıkabiliyor. Ama şöyle de deniyor. Yani 10 üzeri eksi 8 santimetre yani 0,1 nanometre şu anlama geliyor. Yani milimetrenin 10 milyonda biri açıkçası. Ama bu atomdan atoma da değişiyor tabii. Çünkü bir elektronun atomu da var. 100 elektronun, yaklaşık 100 elektronun atomu da var. Değil mi? Hidrojen var. Uranyum var. Yani böyle onun arasında da bir farklılık olabiliyor. Bundan da kaynaklanabiliyor. Onun için hani böyle kesin hatadır, şeydir. Ama dil sürçmesi de olabilir hakikaten. Yani zaman zaman bir şey söylerken 10 milyon yerine 1 milyon diyebilir insan. 1 milyon yerine başka bir şey de diyebilir.
Tabii.
Bu da olabilir.
Tabii.
O şekilde yani 10 milyonda biri olarak kabul edilebilir. Araştırma. Ama yarın öbür gün çıkıp da bilim adamları yok, daha kesin olarak baktık, 10 milyonda biri değilmiş, şu kadarmış da diyebilirler. Yani olabilir. Ama şu an itibariyle en son bilgiyi tabii
genel kabul bu yönde.
Genel kabul, evet. Genel kabule göre konuşuyoruz. Evet. Ama dediğim gibi mesela gen sayısı 100 binden başladı. Şimdi de 25 bin deniyor yani. Hı. Değil mi? Ama 100 bin diyene de sen niye 100 bin diyorsun? Çünkü hala duruyor ya, internette yani var. 100 bin sayıları değil mi? Çeşitli bilimsel eserlerde öyle zannediliyordu. Şimdi, hakikaten şaşırdı herkes yani. 30 evet, bin, bu, 30 bin dediler. Sonra 30 bin dediymiş dediler. Daha da azmış.
Bu izleyicimize teşekkür ederim. Şimdi Oktar Hocam sen çok güzel açıkladın. Açıklayınca da aklıma şu geldi. Bir atomun çapının milyonda bir veya milyarda bir veya 10 milyonda bir olduğuna dikkat edici bir izleyici kitlemiz varmış maşallah.
Maşallah.
Güzel bu. Evet. Güzel bir şey. Hatta olsun da. Hatta dikkatlice izleyip bu tip bilimsel bize feedbackler, geri dönüşler de yapsınlar. Çok güzel olur. Seviniriz de inşallah. Ama bu Allah'ın izniyle hocamızın vesilesiyle bizim bu röportajlar Allah alem bini geçti sayısı. Biz yani talebeli olarak inşallah bizim. Ve şu güne kadar ben sadece bu mesajı gördüm. Şunu yanlış söylediniz. Yani bu buradaki rakam belki hatalı olabilir diye. Demek ki Allah'ın izniyle binlerce program varken bunun dosdoğru şeyler söylenmiş elhamdülillah.
Maşallah.
Değil mi? Allah'ın varlığını anlatan iman hakikatlerini söylüyoruz. Dosdoğru şeyler. Ayrı zaman anlatıyoruz. Dosdoğru şeyler. Hazreti Mehdi'yi anlatıyoruz, dosdoğru. Hazreti İsa'yı anlatıyoruz, dosdoğru. Değil mi? Bütün bunların nasıl doğru olduğunu, ki eminim ki yani o kadar mesela münafıklar var, o kadar Darwinistler var. Tüm dünyadan İngilizce'de yayın yapıyoruz. Özellikle izlenip nasıl biz Darwinistlerin hatasını bulup yüzlerine gösteriyoruz. Onlar da bizim hatamızı eminim ki araştırıyorlardır. Bulamadıklarına göre maşallah, elhamdülillah hocamızın vesilesiyle en doğru bilgileri Allah'ın izniyle değil mi inşallah gösteriyoruz.
Tabii yani detayda işte rakamda şeyde farklılık veya hata da olabilir. Ama önemli olan nokta o değil ki. Önemli olan nokta mesela bir atomda 100'e yakın elektron oluyor. 15 milyar senedir bundan hareket ediyorlar. Saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arasında bir süratle. Ve hiç çarpışmıyorlar. Bu Allah'ın sonsuz gücüne sonsuz aklını gösterir bize. Ya öyle bir kaderle yaratılmış ki o elektronlar asla çarpışmayacak şekilde. Yani normalde çarpışmaması imkansız. Yani şu kadarcık bir boşlukta 100 tane böyle oranlı olarak yani elektron oranında küçük minik parçanın saniyede 1000 kilometre hızla hareket ettiğini varsayalım. Çarpışmaması imkansızdır yani. Mümkün değil. Yani birinci saniyede çarpışır daha. Hepsi çarpışır yani böyle. 15 milyar senedir asla çarpışmıyor. 10 üzeri 79 tane atom var evrende. 70-80 tane. 10 üzeri 80 tane atom. Asla çarpışmıyor. 15 milyar sene geçse gene çarpışmaz. Çünkü Allah o kaderle yaratmış onları. Çarpışmamak üzere. İnşallah. Allah her an her şeye hakim. Bütün evrendeki en uzak noktasındaki bir atomun içindeki elektronları çarpıştırmıyor Allah. İşte onun için Allah sonsuz güç sahibi maşallah.
Subhanallah. Maşallah. Hem maşallah. Allah gücünü gösteriyor hem müthiş detaylı ve teknolojik yaratıyor. Hem de sanat eseri şeklinde bir sanatını gösteriyor bize elhamdülillah. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var onu gösterelim. Evet. Allah'ın gücü Allah'ın renk sanat. Şimdi burada çeşitli fotoğraflar görüyoruz. Ha, mesela siyah beyaz da olabilirdi. Görüntüyü Allah bize siyah beyaz da gösterebilirdi. Ama rengarenk milyonlarca renk var doğada. Evet. Değil mi? Bakın.
Çevremizdeki rengarenk bitkiler, birbirinden farklı hayvanlar, sevdiğimiz insanlar beynimize sadece elektrik sinyali olarak ulaşır. Devam edelim. Ama bu elektriği ev, araba, insan, deniz, çiçek, meyve olarak gören ve algılayan biri var.
Evet.
Beyin çıkarılıp bakıldığında sadece bir et parçası ne görmeyi bilebilir ne de gördüklerinden heyecan duymayı. Peki elektrik sinyalini elma olarak algılayan, kokusundan ve tadından zevk alan kimdir? Bu Allah'ın hepimize üflediği ruhudur inşallah. Devam edelim. Bilinç ve beyin konusunda yazdığı kitapları ile tanınan Dennett, beyinle ilgili bir kitabında renklerin meydana gelişi hakkında ise şunları söylemektedir. Dünyada renk yoktur. Renk sadece bakanın gözünde ve beyninde oluşur. Nesneler ışığın farklı dalga boylarını yansıtırlar. Ancak bu ışık dalgalarının rengi yoktur.
Bu Daniel Dennett tamamen Darwinist, materyalist, ateist birisi. Bakın evet. Ne diyor bir geri gidelim. Bakın dünyada renk yoktur. Renk sadece bakanın gözünde ve beyninde oluşur. Nesneler ışığın farklı dalga boylarını yansıtırlar. Ancak bu ışık dalgalarının rengi yoktur diyor. Çok önemli bir şey söylüyor ki maddeyi mutlak kabul eden birisi. Hı hı. Ama bu noktaya geldi bütün bilim adamları ki felsefecidir yani Daniel Dennett.
Evet.
Ateist bir felsefeci.
Türkiye'ye gelmişti evet.
Tabii bu yani kabul ediyorlar artık işte. İnşallah. Maddenin aslına işaret eden çok önemli bir İnşallah. Detay burada. O da kabul ediyor. Dışarıda İnşallah. Renk yoktur diyor. Dışarıda ışık da yoktur diyor.
İnşallah.
Bu evet. diyor beyindeki bir yorum yani.
İnşallah. İşte evet. Burada bir önemli nokta da hocamız bütün bu bilim adamlarına maddeyle ilgili kitabı yollamadan önce bunların hiçbiri bu açıklamaları yapmıyorlardı.
Evet.
Hiçbiri bu konuda bu şekilde bilseler dahi konuşmuyorlardı. Şimdi konu tamamen dümdüz ve açık bir hale geldiği için hocamızın belirtmesiyle şu noktadan itibaren hepsi açık açık Maşallah. Ve net bir şekilde bunu söylüyorlar.
Evet, hiç böyle söylemiyorlardı. İnşallah. Açın bakın kitaplarını Daniel denedim. Yani bakacak bir durumu yok da kitaplarının çünkü yanlış şeyleri savunuyor ama
İnşallah.
Neticede yani doğru noktaya geliyor hepsi maşallah.
Bir scientist de mesela son olarak işte dün yaşadığımız yoksa bir hologram mı diye şey yaptı bunu haber yaptı yani son evet. olarak bir incelemesi var. Bu konuda işte kuantum fizikçilerin söylediklerini de derlemişler toplamışlar. Biz bunu peki nasıl olur da nasıl kabul etmemiz lazım nasıl düşünmemiz lazım diye işin içinden çıkmaya çalışıyorlar şimdi.
Maşallah. Maşallah. Çünkü çok net yani çok kesin bir bilgi. Yani bilimsel olarak da kesin bir gerçek yani böyle hocamızın anlattıkları. Ki Kur'an'a dayalı tabii. Ama bilimsel olarak da çok net yani. Hiç kimsenin reddedebileceği gibi değil ki.
İnşallah.
Çok yani birisi de bile öğretiliyor bu bilgi. Dışarıdan ışık parçacıkları geliyor, fotonlar. Elektrik sinyaline dönüşüyor. Yani bunu lise öğrencisi bile biliyor artık. Üniversite öğrencileri de biliyorlar.
İnşallah.
Ve o elektrik sinyalleri kapkaranlık beyinle gidiyor. Görme merkezinde 3 boyutlu renkli bir görüntüye dönüşüyor. Ama atomun özelliği böyle değil. Atomda renk yok, ışık yok işte. Söylüyor Daniel Dennett. Bütün bilim adamları da söylüyor bunu. Demek ki onu gören göz değil, gören başka bir varlık var. Yani beyinde değil. Çünkü beyinde zaten ışık yok beynin içerisinde ama bir ışıklı ve canlı bir görüntü var. Mutlaka bunu gören biri, bir varlık var yani, değil mi? Bu görüntü bir yerde oluşuyor, bir görüyor bunu birisi. Bir varlık, bir göz görüyor yani, iç göz. İşte o ruhun varlığını kanıtlıyor zaten inşallah. O da Darwinizm ve materyalizmi yerle bir ediyor.
Allah'ın varlığını net gösteriyor,
evet,
inşallah.
İnşallah.
Devam edelim.
Allah beynimizin içinde bize rengarenk bir dünya seyrettirerek üstün sanatını tecelli ettirir.
Burada gösteriyoruz. Değil mi? Mesela bak, bu fotoğrafı çeken birisi var. Bu fotoğraf çekildiğinde kartpostal olarak ticari bir değeri oluyor, değil mi? İnsanlar i̇nşallah. Değer veriyor buna. Bu görüntüyü Allah bize yaratıyor inşallah. Mesela bak, simetri diyorsun. Ya renkler bir de böyle canlı, fosforlu, böyle parlak, mat da değil. Yani tabii. İçinde de, kendi içine de bak, o kelebeğin üzerindeki mavilikler beyazdan maviye doğru böyle bir akım geçiş yapmış var. Değil mi? Geçiş aynen yapmış.
Bir de bu çok önemli.
Tonlama
bir,
var.
Kesinlikle. Bir de çok önemli bir detay. Ünlü bütün modacılara baktığımızda hani buradaki kelebeğin üstündeki renkleri, kanatlardaki simetriyi alıp onu hani kullanıyorlar. Yani bütün hani hayatımızda, giyimimiz, kuşamımızda bile doğayı taklit eder bir şekilde yaşıyoruz inşallah. Çünkü orada da Allah'ın üstün bir güzel sanatını gördüğümüz için o üstün sanatı da kendimize uyarlıyoruz inşallah.
Evet. Başka fotoğraflar da var.
Maşallah.
Maşallah. Şuna. Bu tırtıldı değil mi? Yani izlediğini baktığımız zaman canlı
başta bir başına, tırtılken şimdi evet, kelebek.
Çirik.
Yani arabayken bir anda
helikopter oluyor.
Yani metamorfoz zaten muhteşem bir sistem. Yani maşallah. O da değil mi? Bambaşka bir canlı, bambaşka bir canlıya dönüşüyor. Maşallah. Ve bunun genetik bilgisi var.
Evet.
Bir genler çalışıyor. Önce bir işte tırtıl oluyor. Sonra başka bir genler çalışıyor. Kelebek çıkıyor oradan.
Açılıyor.
Bambaşka bir şey. Efendim?
O genler kapatılıyor. Yenileri açılıyor.
Yenileri açılıyor. Yani o kadar mı kusursuz bir yaratılış ki bu yani böyle maşallah. Maşallah.
Mesela kelebekte hiç kelebek gördünüz mü? Yarısı tırtılı, yarısı kelebek olarak olsun. Evet. Unutulmuş kapatılması diyebileceğimiz, evet, işte tırtıra ait genler kapatılmak, kapatılması unutulmuş dediğimiz bir şey yok.
Yok.
Tamamen kapatılmış, yepyeni bir canlı her şeyle.
Evet.
Bir kontrol var, bir her şeyi bilen
İkisi de mükemmel. Yani tırtıl da mükemmel kendi için, hiçbir eksiği yok.
Evet.
Kelebek de mükemmel. Tamamen farklı birbirinden.
İnşallah.
Maşallah.
Evet, maşallah. Devam edelim o zaman. Allah'ın renk sanatını göstermeye. Bakın, rengin oluşumuna baktığımızda zaten Daniel Dennett'in söylediğine daha, yani o da onun da ikrar ettiğini diyelim. Onun söylediğini değil de hocamızın söylediğini, onun da ikrar ettiğini, rengin aslında olmadığına. Ama burada bakın, dikkat edin, normalde pigment yok. Yani renkli pigment yok. Deride rengi ne verir? Pigment denen yapılar verir, değil mi?
Evet.
Burada pigment de yok. Yani renkli bir madde de yok. Zaten madde renksiz. Ama renk oluşuyor maşallah.
Maşallah.
Teknolojisi çok ileri düzeyde. Maşallah. Çeşitli LED teknolojilerden de ilham olan, yani tek yönlü ışığın akmasıyla kırılarak fosforlu bir renk oluşmasını sağlıyor kelebek kanatlarındaki teknoloji.
Maşallah.
Özellikle çatal kuyruğu kelebeklerinde.
Maşallah.
Bakın bir fotoğraf daha gösterelim kelebeklerden. Tam simetri net görülüyor. Tek ortamdan sağa ve sola yürülüyor.
Maşallah.
Kelebeği gösterebiliyor musun?
Bir de yani evet, hepsinin ötesinde
buradaki
şunları...
Buradaki desenler müthişmiş.
Evet, ben ne olacağım? İzlemek inanılmaz güzel. Yani o kadar güzel, rengarenk, çok canlı izlemesi...
Sulu boya çalışması gibi.
Aynen öyle.
Maşallah.
Maşallah.
Bir rakam vardı orada, 88 yazıyordu.
Evet, ben de gördüm onu.
Burada da göz var gibi alt taraflarında.
Evet, tam gözün ışıltısıyla beraber.
Şu olağanüstüymüş maşallah.
Bak
maşallah,
kuşun gözünün içindeki renk bile dış kısımla uyumlu. Maşallah.
Maşallah. Evet, maşallah.
Yani üstü bir sanat var.
Maşallah. Bir de çok uyumlu tonlar renklerde, evet, maşallah. Çok
ne kadar güzel yani.
İç açıcı.
Orası da pembe olsun.
Simetri de yani bakın, kusursuz da bir simetrisi var aynı zamanda. Her iki tarafında aynı oluyor desen renk.
Bu da bayağı yakışıklı.
Evet, Darwin'e hasta eden tavus kuşu.
Yani burada tamamen
ama
bir estetik var.
Zaten hasta,
bir şov var.
Ben diyor çok zor durumdayım diyor. Hep sürekli şeyde böyle yani.
Artık
korkuyorum diyor.
Artık kafasındaki taçlar da üstüne üstlük tam olayı şey
evet,
yapmış yani.
Evet,
tamam,
çok güzel, evet.
Estetik,
maşallah,
üzeri estetik olmuş.
Maşallah.
Şurada paylaşıyor olayı sevimli.
O kadar sevimli ki çocuklar için bunun çizgi filmini bile yaptılar yani.
Evet.
Maşallah, nasıl bakıyorsa bebek gibi.
Nemo bu, değil mi?
Nemo, evet.
Bu anemon denen çevresindeki bu bir tür deniz bitkisi değil mi? Mercan
anemonlar,
türü.
Evet,
evet, onun içinde zehirli yaşıyor. Normalde zehirli ama sadece Neo'yu şey yapmıyor, hasta etmiyor.
Evet, onun dışında özel bir sıvısı var. O zehir, evet, ona zarar veremiyor hakikaten.
Kendi ürettiği özel bir enzimle kendini koruyor.
Orada o da çok acayip. Kendi ürettiği özel bir enzim deyip geçiyoruz ama kendi nasıl bir enzim üretiyor suyun içinde çok... Yani değil mi? Hani
o da Allah'ın, hazır olan tabii DNA'sını tabii. İnşallah Allah'ın ona verdi.
Allah'ın ona verdi üstün bir nimet. Yani hani o balık nasıl akledebilir ki öyle bir şey? Evet.
Bu çok da tam bir yani, Versace deseni olmuş. Renkler.
Evet. Burada sarı
bakış. Bakışlara bak. Çok saf sapa dönük.
Aslan balığı değil mi bu da maşallah?
Evet, bu da samuraya benziyor.
Çok hızlı... En hızlı hareket eden balık yanlış hatırlamıyorsam. Evet çok hızlı bir şekilde avını kapabiliyor. Yunuslar maşallah. Ve meyveler bak. Onların içinde de estetik var. Hazır ambalajlanmış, paketlenmiş, rengarenk, vitamin dolu. Gelmiş. İnşallah.
Maşallah.
Çok güzel meyveler.
Çilekler yani maşallah çok güzel. Tertemiz, toprağın içinden böyle tertemiz, kokulu, olağanüstü meyveler.
Elham mesela Allah'ın cennette sonsuz bize hayat verecek inşallah. Bu resimde mesela birçok meyve görüyoruz. Şimdi insanoğlu insan icadı olarak kullanılan her şeyden canı sıkılıyor zamanla.
İnşallah.
Her şey olsun. Mesela çok lüks otomobil düşünelim şimdi spor otomobil. Hani markaların için söylüyorum da. Onun bir tanesini almak isteyen belki milyonlarca insan vardır. Ama sahip olan insanlara baktığımızda o ilk günkü heyecanları yoktur. Gitmiştir. Allah dünyadaki metaa böyle bir geçicilik veriyor. His olarak da, zevk olarak da o hissi sürekli alamıyorsun.
Artı onun modası evet. Geçiyor. Bugünkü son model bir araba 20 sene sonra yüzüne bile bakılmayacak hale geliyor.
Doğru evet.
Ama bakın burada meyveler yedikçe yiyoruz.
Seneler, ömür boyu
20
yiyoruz.
20 sene siz... önce neyse evet. Yine aynısı var. Evet. Hiç şey sıkılmadan yemeye devam ediyoruz. İnşallah. İşte aynı iştahla.
Evet. Maşallah. Şu çiçekler mesela. Şu renklerdeki...
inanılmaz güzel bir çiçek maşallah.
Maşallah.
Bunun aynısını alıp değil mi modacılar bak aynen. Tasarımda kullanıyorlar.
Evet, bir izleyicimiz mesaj göndermiş.
Evet, onu izleyelim.
Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak inecektir. Apaçık delil olarak hangi ayetlerde yer almaktadır? Lütfen söyler misiniz? Adım Toray demiş. Bir kere Allah'ın kesin vaadi var Kur'an'da. İslam'ı hakim kılacağını bildiriyor. Bu zaten metiyeti işaretleri. Yani İslam mutlaka hakim olacak.
İnşallah.
İslam hakim olduğunda da başında olan birisi olacak. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam.
İnşallah.
Hazreti İsa'nın inişi de net olarak ayetlerle var. Şimdi önce ayetlerden İslam ahlakının dünya hakimiyetini müjdeleyen ayetlerden okuyalım inşallah. Nur suresi 55. ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Allah'ın vaadi var. Kime? Samimi iman edenlere. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onlardan öncekiler olarak Kur'an'da kim olduğu bildiriliyor. Hazreti Süleyman var. Hazreti Zülkarneyn döneminde Allah İslam'ı hakim kıldığını bildiriyor Kur'an'da zaten inşallah.
İnşallah.
Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Samimi Müslümanları Hazreti Mehdi ve talebeleri inşallah.
İnşallah.
Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, yani İslam dinini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Korkularından sonra güvenliğe, şimdi korku ortamı oldu 20. yüzyılda, ayrı zamanın başlangıcında değil mi? Darwinizm dünyaya hakim olmuştu. Savaşlar, Afganistan'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da korku ortamı var. Müslümanlar eziliyor. Çeçenistan'da, değil mi? Somali'de, Filistin'de bu şekilde. Ondan sonra güvenliğe çevirecektir. Güvenlik İslam'ın hakimiyetiyle işte inşallah.
Maşallah.
Ve Allah'ın vaadi var. Şimdi devam edelim. Bu ayetlerin Mehdiyet'e baktığını da Peygamber Efendimiz'in torunları ve Peygamber Efendimiz'den nakille söylüyorlar. Mesela Nur Suresi 55. ayeti okuduktan sonra Allah tamamını okuyayım inşallah. Allah içinizden, şeytandan Allah'a sığınırım, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Yani Allah'ın İslam dinini hakim edeceğinin vaadini bakın Nur Suresi 55. ayetteki Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Hadis değil mi inşallah? Naklediliyor. Yani bu ayetin Hazreti Mehdi'ye ve dünyanın, İslam'ın dünya hakimiyetine baktığını. Yine başka bir örnek daha verelim inşallah. Hud suresi 86. ayette Ebu Cafer radıyallahu anh bu alametleri şöyle saymıştır. O Hazreti Mehdi çıkınca sırtını Kabe'ye yaslar. Ona Hazreti Mehdi tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hazreti Mehdi ilk önce şu ayeti okur. Bakın ayete dikkat çekiliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Hud suresi 86. Bu ayet okuyup şöyle der. Ben sizin için Allah'ın bıraktığı ve halifesiyim. Müslümanların manevi lideriyim. Ben onun hüccetiyim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a selam verenler şöyle selam verirler. Selam sana ey Allah'ın yeryüzünde bıraktığı bakiyesi. Sonra herkes ona Hazreti Mehdi'ye biat eder. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adamlarının sayısı 10.000'e ulaşır. Allah'ın dışında bir başkasına ibadet eden Musevi ve Hristiyan olan herkes ona iman eder. Yani bu ayetlerin, hakimiyete bakan ayetlerin ki vaktimiz olduğunda daha geniş kapsamlı okuruz. Daha önceki programlarda okumuştuk. Hakimiyete bakan ayetlerin Hazreti Mehdi'ye ve İslam'ın hakimiyetine baktığını zaten Peygamberimizden nakille mesela Cafer Sadık Aleyhisselam söylüyor inşallah. Diğerleri söylüyorlar. Değil mi inşallah? İslam alimleri, Peygamberimizin torunları. Bu ayetler net olarak Mehdiyete ve İslam'ın dünya hakimiyetine bakıyor. Ayrıca Hazreti İsa'nın inişi de inşallah Kur'an'da net olarak bildiriliyor. Vaktimiz var mı? Ne kadar? Evet, devam edelim inşallah. Hazreti İsa'nın gelişi de inşallah Kur'an ayetlerinde çok net olarak bildiriliyor inşallah. Ondan örnek verelim. Mesela ezberimden söyleyebilirim şimdi. Birazdan bulacağım inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Hazreti İsa için Allah, başka hiçbir peygamber için söylenmiyor. Kıyamet için bir alamettir diye buyuruyor. Şimdi kıyamet için bir alamet olması için Hazreti İsa'nın ilk gelişi 2000 sene önceydi. Peygamberimizden de önce gelmişti. Yani Kur'an inmeden önce gelmişti. Peygamberimiz için Allah kıyamet için bir alamettir demiyor, bir işarettir demiyor. Ama Hazreti İsa için söylüyor. Daha önce gelmiş olan bu peygamberimiz için, Hazreti İsa Aleyhisselam için. Demek ki Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi gerekiyor. Ne zaman? Aynı zamanda. Yani çok inişine, gelişine çok net Kur'an'dan bir delil olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi devam edelim. Hazreti İsa'nın gelişi konusunun alametleri inşallah. Evet, İslam'ın dünya hakimiyetine de işaret var. Kesin olarak yani işaret var inşallah. Hazreti İsa ile ilgili ayetlerde. Bir kere ölmediği ve öldürülmediği bildiriliyor. Onu da birazdan okuyacağım inşallah. Bakın şöyle. Zuhruf suresi 61. ayetti bu. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse diyor Allah ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın inşallah. Ayrıca bakın Ali İmran suresi 55. ayet Kur'an'dan. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Allah öldürülmediğini bildiriyor başka bir ayette. Ama sonra herkes gibi öleceğini de bildiriyor. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Ve bakın önemli bu bölüm. İnşallah sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim diyor. Şimdi ikinci delil bu. Sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Bu ilk gelişinde oldu mu Hazreti İsa'nın? Olmadı. İman eden 12 tane havari vardı inşallah. Halbuki Allah sana uyanları diyor. İnkara kıyamete kadar bir dönemde inkara sapanların, bütün inkarcıların üstüne geçireceğim İslam'ın dünya hakimiyetidir bu.
İnşallah.
Hazreti İsa'nın gelişinin net delildir inşallah. İkinci delil. Başka bir ayette Nisa suresi 159. ayette andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kitap ehlinden kaç kişi inanmıştı Hazreti İsa ilk geldiğinde? 12 kişi.
12
tane havari vardı değil mi inşallah ilk gelişinde. Hristiyanlar ve Museviler o dönemde Hristiyan yok tabii de Museviler iman etmişler miydi kitap ehli? Etmemişti. Ama Allah diyor ki andolsun diyor Allah'ın andı var. Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Bütün kitap ehli, bütün Hristiyanlar, bütün Museviler iman edecekler inşallah Hazreti İsa'ya. Bu tekrar gelişiyle mümkün olabilir. Ahir zamanda inşallah. Şimdi o dönemde yaşıyoruz. Nereden biliyoruz? Hadislerden. Çünkü bütün alametler ahir zamanın ne zaman olacağını bildiriyor Peygamberimiz. 7000 yıllık hadislerle bildiriyor. 5600 yılı geçmiştir diyor. 1400 ile 1500 yıl arasında olacak diyor. Ayrıca 1400'de insanlar Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacaklardır diyor. Hadis var inşallah. Ve 150-200 alamet saymış Peygamberimiz. Hepsi gerçekleşmiş. O dönemdeyiz inşallah. Çok net olarak. Bu Hazreti İsa'nın da gelmiş olduğunu anlıyoruz buradan inşallah. İşte Kur'an'dan Hazreti İsa'nın gelişine delil ve İslam'ın hakimiyetini var Kur'an'da. Bunu da Mehdiyet'e baktığını değil mi? Peygamber Efendimiz'in torunları söylüyor inşallah. Nakilde. Yani o şekilde daha da var aslında vaktimiz varsa ondan devam edebiliriz aslında inşallah. O da Mehdiyet'i Kur'an'dan işaret inşallah. Mehdi kelimesi yani Hazreti Mehdi olarak geçmiyor Kur'an'da ama çok işaret var. Yani bir kere İslam'ın dünya hakimiyeti ve mutlaka başında birinin olması gerekiyor. Zaten bu Mehdiyet'in net kanıtı, Kur'an'dan kanıtı inşallah. Ve Allah'ın vaadi var. Ve 1400 senedir İslam dünyaya hakim olmadığına göre ve ayrı zamanda yaşadığımıza göre başka bir dönem kalmadı inşallah. Bu dönemde mutlaka İslam dünyaya hakim olacak. Bu da Kur'an'dan delil inşallah olmuş oluyor.
İnşallah. Bir tane hadis var. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğuna dair inşallah Hazreti Mehdi aleyhisselamın onu söylemek istiyorum. Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybet-i Numani isimli eserinde 191. sayfada şöyle nakledilmiş Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi her peygamberle bir benzerliği olduğunu anlatılıyor. Mesela dedim ki Musa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki çekinip dikkatle gizlenmek. Dedim ki İsa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Dedim ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti nedir? Buyurdu ki kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan girecektir. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Hadiste inşallah naklediliyor.
Evet bakın demiş. Mesela yine devam edelim. Enbiya suresinin 105. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Andolsun biz zikirden bütün semavi kitaplar veya Tevrat sonra Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. Ayet, Enbiya suresi 105. ayet. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi'nin ashabıdır. Kim söylüyor bunu? İmam Muhammed Bakır aleyhisselam söylüyor inşallah.
İnşallah.
Yani bu ayetin Mehdi'ye ve Mehdiyet'e baktığını, İslam'ın dünya hakimiyetine baktığını zaten söylüyor. Bunlar ayrı zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi'nin ashabıdır diyor. Burada Allah mesela bu ayette İslam'ın hakimiyetinin net delili olan ayetlerden bir tanesi inşallah. Biz zikirden sonra diyor Allah, Tevrat'ı da Tevrat'ta ve Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardı diye baktık. Yani Zebur'a ve Tevrat'a gönderme var. Hocamız açıklamıştı. Defaatle açıklamıştı daha doğrusu. İnşallah. Hakikaten Tevrat'ta Mehdiyet anlatılıyor.
İnşallah.
Yani çok defa da okuduk yani tekrar da okuruz inşallah. Tevrat'ta Kral Mesih olarak bildirilen, Tevrat'ta ve Zebur'da da inşallah, Kral Mesih olarak bildirilen kişi Mehdi ile aynı kişi. Çok net anlaşılıyor. Çünkü alametler hadislerle birebir örtüşüyor.
Evet.
İslam'ın dinin dünyaya hakimiyeti, adaletin olması, savaşların ortadan kalkması. Mesela örnek veriliyor. Çocuk diyor elini diyor yılanın kovuğuna sokacak. Yılan onu ısırmayacak. Bu hadislerde de bildirilen bir alamet aynı zamanda. Yani İslam'ın dünya hakimiyeti olacağını Allah, bakın Tevrat'a ve Zebur'a gönderme yapmıştı. Hakikaten Tevrat'ta ve Zebur'da da İslam'ın hakimiyetinin değişmemiş olan bölümleri, ki değişmediğinin net de kanıtı bu inşallah, değişmemiş olan bölümlerinde olduğunu görüyoruz. Allah'ın bildirdiği de çok net olarak ayette bildirilen inşallah gerçekleşmiş oluyor Allah bildirdiği için inşallah.
İnşallah.
Allah çok sayıda ayette İslam'ı dünyaya hakim kılacağını bildiriyor. Başka bir zamanda kalmadı. Çok net, apaçık delil Kur'an'dan. Çünkü Allah andolsun diyor. Hiç şüphesiz diyor İslam hakimiyetine bakan ayetlerde inşallah. Bu gerçekleşecek. Nitekim dünyadaki değişim de bunun alametleri. Yani Darwinizm ve materyalizm çöküyor. İnananlarda İslamiyet'te çok büyük bir yükseliş var maşallah dünya çapında. Hadislerde bilinen bütün alametler gerçekleşiyor. Çok büyük bir mucize. Allah'ın gaybda bildirdiği inşallah, peygamberimize vahiyle bildirdiği alametler, Afganistan'ın işgali, Kabe'ye kanlı baskın hepsi oldu. İran-Irak savaşı, Irak'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, Lulin kuyruklu yıldızı, Haley kuyruklu yıldızı, Lulin'in çift uçlu olması, öncesinde kuraklık, sonrasında yağmurların olması, Azerbaycan'ın işgali, bunların hepsi 1400 sene önce bildirilmişti. Aynen gerçekleşti. Neyi gösteriyor? Hazreti Mehdi'nin çıktığını, faaliyette olduğunu, İslam'ın da dünyaya hakim olacağını inşallah.
İnşallah.
Kur'an'da vaat edilen bir gerçek bu. Allah vaadinden asla dönmez. Mutlaka olacak.
İnşallah.
Başka zamanda kalmadığına göre ayrı zamanda yaşıyoruz inşallah. Değil mi? Orada hadislerden, Peygamberimizin bildirdiği zamanla ilgili hadislerden, hem 7000 yıllık hadisler inşallah, hem 1400 yılı işaret eden hadisler. İslam alimlerinin izahları, Bediüzzaman, Said Nursi Hazretleri'nin, İmam Rabbani'nin hepsinin hadis izahlarında da var aynı bu şekilde. Hadislere dayanarak ve ayetlere dayanarak. Demek ki İslam hakim olacak. Hazreti Mehdi de çıktı inşallah. İzleyicimizin de sorusuna cevap vermiş olduk. Daha kapsamlı da verebiliriz. Ama zamanımız bu kadar olduğu için.
Yarın tekrar edeceğiz inşallah.
Evet, çünkü Hazreti İsa'nın gelişinin de daha delilleri de var Kur'an'da. Yani biz sadece 3 tane net delil Kur'an'dan okuduk. Ama Allah mesela Hazreti İsa'yı kendi katına yükselttiğini ve inkar edenlerden temizlemiştir diye buyuruyor. Yani ölmediğini ve öldürülmediğini. Mesela Nisa suresi 157. ayette. Ama bunları yarınki programda, diğer programlarda açıklarız. İnşallah.
Şimdi yayınımızın sonuna geldik inşallah. Saat 23'te hocamız canlı yayında olacak. A9 TV ekranlarında ve Harun Yahya TV'de. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz inşallah.
İnşallah.